Açık Gazete. Merhaba Kainat. Bugün 11 Şubat Cuma. Yıl 2011. Ay 2. Gün 42. Kasım 96.
1432 Ricci Rebiülevvel 8. 1426 Rumi Ocak 29.
Fırtına.
Günün malumatı. Yorgun uyanmak. Yorgun uyanmak bazen insanın büyük bir sarsıntı geçirmekte olduğunun belirtisi, bazen de vücudun uykuda yeteri kadar dinlenemediğinin işareti olabilir. Böyle durumlarda bir doktora görünmek, dinlendirmeyen bir uykunun nedenini bulmak gerekir. Genellikle ruhsal olan bu nedenleri bazı basit çarelerle gidermek olasıdır. Örneğin, bazı kişiler gece uykusundan ayrı olarak gün içinde 15 ile 60 dakika arasında uyuduklarında son derece enerjik ve rahat bir hayatları olabilir. İnsanlar doktorunun yardımıyla kaç saatlik bir uykunun kendilerine yararlı olduğunu saptamalıdırlar.
Yemek listesi. Gün 42. Nohutlu paça, zeytinyağlı pırasa, salata, meyve.
Büyük saatli marif takvimi.
Merhaba herkes, Açık Radyo 94.9, açıkradyo.com ve Açık Gazete başladı Erhal adlı parçayla. Ömer Madra,
Mahir Ilgaz.
Mahir Ilgaz ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Saatli Marif takviminde de yorgun uyanmak üzerine günün malumatı vardı. Dinlendirmeyen bir uyku. İşte böyle yani program ortaklarının adını bile ilk ağızda çıkaramayacak hale getirebiliyor insanın anlaşılan. Evet, uykusuzluğun sebepleri de var ama özel bir eğlence ya da çalışma değildi. Doğrudan doğruya dünyanın Mısır'da gidişatını
olan biten aslında. Veya olamayan.
Evet, olacak aslında. Mübarek Mısır halkının sabrını sınıyor diye Yeşil Gazete'de de çıkmış. Evet. Dün akşam olup bitenlerle ilgili. Yani bütün gün dün Mısır diktatörü Mübarek'in, Hüsnü Mübarek'in konuşmasını bekledik. Tahrir meydanını dolduran milyonlarca insan vardı artık. Bu görülmemiş, şimdiye kadarki görülmüş en yüksek olduğu söyleniyordu.
Evet.
Gitmedi.
Evet, hatta bununla ilgili bir fiil, yeni bir fiil icat edildi. Mübareklemek. Yani işte istenmediği halde kalmak. İşte dün akşam uykusuzdum ama arkadaşlar çok fena mübarekledi gibi mesela kullanılabilir.
Fakat yani çok büyük bir tamamen şey vardı başlangıçta. Yalnız Tahrir Meydanı'nda değil, Kurtuluş Meydanı'nda değil, başkent Kahire'nin tabii bütün diğer büyük şehirlerinde de, özellikle de ikinci büyük şehir olan ama çok daha mütevazı bir ölçeği olan tabii İskenderiye şehrinde her 7 insandan biri neredeyse sokaktaydı, öyle bir hesap var. Yani 7 milyonluk bir şehirmiş ve yaklaşık 1 milyon kişi vardı. Görülmemiş Mısır tarihinde de, belki de dünya tarihinde de bu kadar büyük kalabalıkların bir tek seferde sokaklarda, meydanlarda yer alması pek rastlanan bir şey değil. Bugün en büyüğü olacak herhalde, fakat büyük bir coşku halinde her tarafta. Dün iyi seyrettik. CNN de iyi bir yayın yapıyordu doğrusunu isterseniz. Anderson Cooper ve arkadaşları. Yani 3 kanaldan izlemeye çalıştım ben. Türkiye'deki kanallardan hiç umut yoktu. Onlar kaputtu. Söylemek lazım. Yani umutsuzdular yani.
NTV'de işte Can Dündar'ın programında Soli Özel ve Mete Çubukçu'nun katılımıyla biraz ele alındı. Onun dışında işte görüntüler ikinci elden.
Orada kimseleri de yok galiba.
Yok, benim bildiğim kadarıyla da yok. Yani rastlamadım en azından.
Ya Mete Çubukçu da döndü herhalde. Fakat çok yani gerçekten tarihin yazılmakta olduğu, El Cezire'nin ilk defa devrim kelimesini de büyük yazı olarak kaydettiği bir şeydi. Devrim olarak nasıl geliştiğini an be an izlemeye çalışıyordu. BBC tabii her zamanki gibi aşırı itidalli ve bence son zamanlarda da iyice artık bu muhafazakar hükümetin de kestiği paralardan mıdır nedir, takattan düşmüş gözükmesine rağmen o da ve canlı yayına epey bir kaldı tabii. Dediğim gibi CNN'den çok ciddi bir şekilde muhabirlerinin de canlı yayınlarıyla takip etmek mümkündü ve büyük bir şenlik havası vardı.
En azından Mübarek'in konuşmasına kadar büyük bir şenlik havası vardı gerçekten. Ama ilginç olan bazı şeyler de var. Örneğin işte The Economist bir değerlendirmede bulundu. Yani olumsuz olarak değerlendirmemekle beraber Mısır'da yaşananları darbe mi acaba şeklinde bir yorum da vardı. Çünkü ordunun bir bildirisiyle, hatta bir numaralı bildiri olarak adlandırılıyor. Ordunun bildirisiyle heyecanlı bekleyiş başladı. İşte sizin talepleriniz karşılanacak şeklinde aslında muğlak ifadeler yer alan bir bildiriydi bu. Öte yandan yani bunu yapan da meydana gelen bir subay. Yani Tahrir Meydanı'na gelen bir subay.
Evet, subay silahlarını da bırakıp
evet,
kalabalığın içine karıştı ve bütün istedikleriniz yerine getirilecek dedi. Ne kadar yani yılda 2 milyar dolara yakın Amerikan desteği gören bir ordudan ne kadar güvenilebilir sorusu, orduya ne kadar güvenilebilir sorusu vardı.
Evet. BBC'de George Isaac konuda bir yorumda bulundu. İşte People of the Army, yani halkın ordusu ve Army of the Regime, yani rejimin ordusu, böyle karışıyor. Evet, uykusuzluk kötü bir şey gerçekten. Evet. Bütün gece yabancı dille takip edince insan hatları karışıyor bu şekilde. Kusura bakmayın. Rejimin ordusu ve halkın ordusu şeklinde bir ayrım mı var? Acaba ordu içinde bir ayrışma mı var şeklinde bir yorumda bulundu. Benzer şekilde Twitter'dan olayları takip eden Mısırlılardan aldığımız bazı yorumlar var. İşte örneğin 18 gündür son derece güzel bir şekilde olaylar sonra Sen Manki, Kum Maymunu, Kod isimli bir sanal kimlik arkasındaki bir Mısırlı. Örneğin şu anda Mısır'da 4 ana aktör olabileceğini, işte bunlardan bunları da ordu, istihbarat servisi ve başkanlık korumaları, Presidential Guard, işte iç işleri
muhafız, evet,
başkanlık muhafızları, İçişleri Bakanlığı ve göstericiler olarak ayırmış. Şu aşamada bunların arasında bir iktidar mücadelesi yürüyor olabileceğini söylemiş.
Evet, şimdi yani bir kere somut neler olduğunu belirtelim. Büyük sendikaların da başını çektiği çok sayıda grev ve dalgası da bütün ülkeye yayılıyordu. Yani dün Mısır'da belki de tarihinin gördüğü en büyük kalabalıklardan biri toplandı. Her tarafında Tahrir Meydanı'ndaki görüntü ise anlatılabilir olmanın ötesindeydi. Yani ömrümde böyle bir şey görmediğim gibi, ancak bundan sonra bu aşılabilir diye düşündüren şeyler vardı. Çok barışçı, son derece neşeli bir yani eğlence vardı. İşte biraz önce çaldığımız parçadan çok daha da eğlenceli parçalar çalınıyor. Danslar ediliyordu, bayraklar sallanıyordu filan. Çoluk çocuk oradaydı. Bütün Mısır halkı, kadın erkek, genç ihtiyar, çoluk çocuk ve her kesimden, yani doktorlar,
evet,
avukatlar, böyle saygın sayılan mesleklerin tamamen bütün temsilcileri, başı açıklar, başı kapalılar, başörtüler, hepsi bir arada ve inanılmaz
belli bir kategoriye hapsetmek mümkün değildi tabii oraya giden insanları. Öyle bir profil çizmek pek kolay değildi.
Ve kesinlikle hiçbir kimsenin öncülüğü, liderliği söz konusu değildi. Fakat evet, tabii ondan sonra başka bir noktaya gelindiğini de söylememiz bu gerekir.
Liderlik konusu son derece önemli. Yine Twitter'da El Cezire'nin muhabiri Dima Hatip bu konuda bir yorumda bulundu. İşte bu hareketin lideri olmadığı söyleniyor. Ama olmasın zaten.
Evet. Kimsenin istediği falan yoktu zaten. Evet. Yani bu tartışmalar, yani bundan sonra ne olacak tartışmaları da yok. Tek bir talepte bulunuyorlar. Rejim bütünüyle, yani mübareğin gitmesi de yetmez, bütünüyle değişmek zorunda. Yani demokrasiye geçmek zorunda. Halkın seçtiği özgür bir parlamento olmalı. Evet. Ve hukuk hakim olmalı. Ve insanca yaşama koşulları, bugüne 30 yıldan beri işkencelerle kahredilmiş bir ülkenin baskılarla olmalı. Bunun sonu gelmeli deniyordu. Fakat ilginç bir şey oldu. İşte Hüsnü Mübarek kaçtı mı, kaçacak mı söylentileri vardı. İşte bavullarını topladı gitti söylentilerinin çıktığı da. Dedikoduları da takip ediyorlardı. Bu üç kanaldan ben böyle biraz da başım dönerek, kovalayarak o kanaldan o kanala.
Hatta zaten konuşması da kayıttı Mübarek'in bu arada.
Önce kayıt olmayacak dendi, canlı yayın yapılacak
kayıttı
dendi.
Kayıttı ama yani ülkeyi terk ettiği söylendi. Öyle bir kayıt olduğu söylendi ama daha sonra konuşma kayıt olmasına rağmen Mübarek'in halen ülkede olduğu bilgisi geldi. Yani şeyden konuşmadan 3 saat önce Şarman Şeyh'e gitmiş.
Ha, Şarman Şeyh'e gitmiş olduğu söyleniyor.
Söyleniyor.
Evet. Hiçbir şey bilinmiyor tabii.
Tabii kesin bilgi yok. Bu da tabii böyle bir konuşmayı yaptıktan sonraki ertesi gününde cuma olmasından yola çıkarak hareketli bir gün olacağını tahmin ediyordu herhalde kendisi. En azından başkent Kahire'de.
Evet. Şimdi önce istersen konuşmaya bir neler, yani beklenen konuşma, ben arada da konuştuk ya, ne konuşacağını da tahmin etmekte büyük güçlük çekiyordum. Çünkü bütün bir toplum bütün kesimleriyle ve bütün coğrafyasında ayağa kalkmış olunca git diye ya anlamadım, biraz kulağı da sağır işte olduğu söyleniyor. Hafif işitmesinde problem olduğu söyleniyor. Hiç duymamış olması mümkün mü? Ne diyecek diye merak ediyordum. Hakikaten doğrusu bunca yıllık tecrübeme rağmen bu konularda beni bile şaşırtacak banallikte bir konuşma yaptı ve dış güçlerin, dış mihrakların şeyiyle hareket edemem ben. Ben bu ülkeye hizmet etmekteyim, daha da edeceğim, bir yere gitmiyorum demeye getirdi. Biraz yetkilerini devrediyor muymuş, ne yapacakmış onu da anlattı biraz.
Başlangıcı çok ilginçti bence konuşmanın.
Ben sizin bir babanızım
babanın,
dedi.
Ben sizin babanızım dedi. Bir babanın çocuklarıyla konuştuğu gibi konuşuyorum dedi. Sonra da sizin dediğiniz gibi son derece sıkıcı bir konuşmaydı. İşte yine El Cezire muhabiri Dima Hatip'in dediği gibi çok ilginç bir paralellik de var. Kendisi şöyle kurmuş bunu. Tunus'u terk etmek zorunda kalan en sonunda Başkan Binali'nin, eski Başkan Binali'nin üçüncü konuşmasıyla aynıydı diyor. Binali'ninki biraz daha şeydi dedi, heyecan vericiydi ama içerik olarak aynıydı. İşte tamam, isteklerinizi anlıyorum, taleplerinizi anlıyorum. Sorumluları cezalandıracağım, işte gereğini yapacağım. İfadelerini yine sahip bir konuşmaydı o da diyor. Dördüncüyü yapamadan gitmek zorunda kalmıştı diyor.
Yani babanın, yani bir atası toplumu, babanın çocuklarıyla diyalogu ve yeni kuşağın taleplerinden iftihar ettiğini söyledi. Değişime doğru. Yani tamamen Orwell artık bizzat kemikleriyle mezarından çıkmış, dans ediyor haldeydi. Yani ben tercümeyi dinledikçe kulaklarıma inanmakta, gözlerimi ovuşturur gibi kulaklarımı ovuşturmaya falan başladım. Çünkü yani istekler arasında bir tanesi vardı. Git diyorlardı. Bir tek onu duymuyor, kulak işitmiyor,
evet,
ya.
Evet, biz de programa giriş parçamız Erhal.
Evet.
Git. Ama onu duymadık.
Ya defol zorba diyorlar işte artık. Yani bunu daha net kim anlatabilirdi bilmiyorum. Biraz konuşmaya kulak verebiliriz şimdi.
Bismillahirrahmanirrahim. El-ebnâ u şebâb-ı Mısır ve şebbetihâ. Senuthbitu nahnul mısriyin. Kudratena ala tahkiki matalibi şa'b. Bilhuvaril mutahaddir vel va'i. Senuthbitu ennena lesne edba'an li ahad. ولا نأخذ تعليمات من أحد وأن أحدا لا يصنع لنا قراراتنا سوى نبض الشارع ومطالب أبناء الوطن.
Hüsnü Paşa konuşuyor böyle işte ve diyor ki yani ben 60 yıl hizmet verdim, bundan sonra da vereceğim, Eylül'de de gidiyorum, bekleyeceksiniz diyor halka. Yetkilerimin bir kısmını, bazı maddelerini anayasanın, o hiçbir geçerliği olmayan, kıymet harbiyesi sıfır olan anayasanın bazı maddelerini değiştirmek üzere eski
6 tane maddesini değiştirecekmiş.
Muhaberat denilen işte eski istihbarat teşkilatının başkanı olan, hiçbir yani belki de kendisinden daha da fazla nefret edilen,
işkenceciliği ortada olan
Şeyhül işkence diye adlandırılan bir adam.
Yani Pulitzer ödüllü gazeteci Ron Suskind zamanında bahsediyor işte, yani işkence yapmak istediğimiz birisi olduğu zaman Mısır'a gönderirdik şeklinde bir açıklaması var. Yani Amerika gönderirdik derken biz dediği Amerika kendisi ve arkadaşları değil, bunu belirtelim.
Evet.
Ama şöyle bir şey var, yani Süleyman'ın kişisel olarak bazı işkencelere katıldığı da söyleniyor. Yani işkence emrini vermek bir yana gözleri bağlı bazı mahkumlara vurma esnasında o kadar sert vuruyor ki birinin gözünden bağ fırlıyor, açılıyor ve karşısında Süleyman'ı görüyor. Böyle hikayeler de var.
Evet.
Yani tabii ki
işte o adama devredecek.
Çok da tercih edilebilir bir şey olmadığını anlayabiliyoruz Mısır halkı açısından.
Evet, peki Mısır halkı bunu nasıl karşıladı bu konuşmayı diyecek olursan? Ayakkabılarını gösterdiler. Bir Arap dünyasında yapılabilecek herhalde en büyük hakaret bu olsa gerek. Tahrir meydanından iki genç protestocunun da o andaki seslerine kulak verebiliriz. Burada sonsuza kadar bekleyeceğiz. Mübarek gidecek. Ya biz ya o, ya halk ya mübarek. Ardından da işte Erhal diye bağırdılar. Şimdi o sese de kulak verelim.
All people will stay forever here. We don't go to our places. We will stay here forever. He will must me go. I want to say one word to our president. We don't leave the square. We don't leave the square. We or he. We leave the square after his leaving our country. We don't leave the square, President Mubarak. We don't leave the square, President Mubarak. We don't leave the square, President Mubarak. We or he. We or he. People or president. People or president.
Evet, herhal. Yani defol git çağrışları ve ya bir ara mesela CNN'de çok büyük bir öfke vardı. Yani bütün beklentileri, o umutlu, eğlenceli bekleyişi birdenbire gerçek bir öfkeye, gazaba dönüştüren bir olaydı bu. Tamamen bütün, yalnız Mısır halkıyla değil, kahramanca 15-17 günden beri ortalıkta bütün hayatlarını cansiperane bir şekilde bütün değerlerini ortaya koyan ve mücadeleyi onların, o değerlerin arkasında savunan insanlarla tamamen alay eder gibiydi. Ama bütün dünyanın da zekasıyla alay eden bir konuşmaydı. Dış güçler, işte dış mihraklı, El Cezire'yi kastederek sanıyorum herhalde, uydu yayınları yapan bazı siteler, biz buna izin veremeyiz Mısır'da filan gibi. Yani hem bildiğimiz hem de artık tahammülü kolay kolay mümkün olmayan yalanlara dayalı saçma sapan bir konuşma yaptı.
Bir anlayış kıtlığı olduğu açık.
Yani gerçeklikle hiçbir bağlantısı kalmamış bir insandan bahsediyoruz. Herhalde etrafında bir sadece yalakaları bunca yıldır kalmış olan biri. Yani bu devlet televizyonu dün mesela resmi şey, El Azhar, resmi, yarı resmi diyelim, gazetede ayaklanma oldu ve genç muhabirler falan, böyle gazetecilik falan olmaz, biz bırakıyoruz diye editörlerini sıkıştırdılar orta yaşlı. Devlet televizyonundan istifalar var.
Ve devlet televizyonu dün ilk defa sokak gösterilerini canlı olarak gösterdi.
Ama bunları yok sayıyor işte. Tamamen ilgisi, gerçeklikle ilgisi kopmuş bir insandan bahsediyoruz. Şeydi yani... hakikaten halkın sabrını, dünya halklarının ve başta Mısır halkı olmak üzere sabrı sınıyor. Ömer Süleyman da ilginç bir konuşma yaptı. Evinize dönün, işinizin başına dönün dedi. Biz halledeceğiz bu işi filan dedi.
Siz anlamazsınız böyle işlerden, siz işinize dönün. O yaklaşım hem Mübarek'in konuşmasında "ben sizin babanızım"dan yola çıkarak, hem de Süleyman'ın konuşmasında net bir şekilde seziliyor.
Evet, şehitlerin kanı boşuna akmış olmayacak ve kesinlikle sorunlara yol açan insanları cezalandırmak için sert olacağım. Bu vatan hepimizin, ölmüş olan kişilerin ailelerine, kurbanların ailelerine ne kadar büyük bir acı çektiğimi ifade etmek istiyorum diye yalan üstüne yalan söyleyen iğrenç bir konuşma. Seslerinize, evet, taleplerinize karşılık vereceğim ve vaatlerimi yerine getirmek zorunda konusunda ciddiyim diye
konuşuyor. Vahel Gonim'in bu 12 günlük içeride yaşadığı, kaçırıldıktan sonra emniyette yaşadığı, Kahire emniyeti anlardan sonra yaptığı konuşmayla aslında benzerlik taşıyor bazı, işte acılarınızı anlıyorum, çok çekmiş olduğunuz. Yani hani başarılı olduğunu gördüğü konuşmalardan da bayağı cımbızla demagoji adına
şey yazarları, parçalar. Tabii, metin yazarları tabii, bunca tabii yıldır Amerika'yla ve Avrupalılarla da çalışan, bütün Mısırlılar aynı gemide ve hepimiz yakın zamanda başlamış olduğumuz diyaloga tek bir ekip olarak, ya ne teknesi battın ki böylece krizden kurtulalım ve ekonomimize güven gelsin, halkımız da normal hayata dönsün ve güven içinde yaşayabilsin diyor. Mısır bu zor günleri atlatacak. Öncelikle menfaatlerimizi korumakta, önceliğimiz menfaatlerimizi korumakta yatmalı. Cumhurbaşkanı yardımcımla görüştüm ve yetkilerimin büyük kısmını, büyük kısmını da demiyor aslında. Yetkilerimi devrettim.
Ama
diyor.
Bu da ne demek kimse bilmiyor. Hiç yani kimse o bilmiyor. Zaman neden hani yetkilerini devrettiyse neden hala başkan olarak kaldığı da anlaşılmıyor. Hani bu adamın başkan olarak kalmasının en azından verilen sebebi ben gidersem kaos olur değil miydi? Yani ben gidersem kaos olur, o yüzden Eylül'deki seçimlere kadar buradayım. Şimdi yetkilerini bir evetine göre ne yapıyor?
İşte anayasayı değiştiriyor filan. Yani hiçbir şey yapmıyor. Gidişi kesin. Ben ve oğlum bu ülkede öleceğiz dedi ama bundan emin olamayız. Bugün Cuma günü en büyük gösteri herhalde olacak. Yani tarihin gördüğü en büyük gösteri olması muhtemel ama sen Zeynel Abidin Bin Ali dedin. Son konuşmasını yapmış gibi. BBC Türkçe'nin basın özetinde çok ilginç bir şey var. Bir şey. Daily Telegraph'tan bir özet de çıkarmış. Özetler var. Bu devrik eski Tunus Cumhurbaşkanı Zeynel Abidin Bin Ali Suudi Arabistan'a gitti. Havada bir süre acaba
dolaştı.
Malta kabul etmedi. İşte Mısır, Fransa son anda şey yaptı. Ondan sonra da bu laik adam Vahabilerin, yani dünyadaki en kökten dinci rejimin destekçisi, akımların destekçisi Vahabilere sığınmak zorunda kaldı, petrol zengini Suudi Arabistan'a. Ona gitmeden önce son anlarında neler yaşandığını Daily Telegraph özetlemiş. Hakikaten hem çok şaşırtıcı hem de hiç değil. Bakın nasıl yorumlayacaksın. İsmi açıklanmayan bir hava kuvvetleri yetkilisinin tanıklığı var. Bin Ali uçağa binmek istememiş. Ben binmeyeceğim demiş.
Ayağını da yere vurmuş mu?
Vurmuştur. Ama eşi müdahale etmiş. Leyla Bin Trablusi. Bin uçağa geri zekalı. Tüm hayatım senin ahmaklıklarına katlanmakla geçti zaten diye bağırmış.
Anti Theodora.
Gerçekten olmuş bu yani. Tahmin edilebilirdi ama böyle olmuş olması da yani bütün dizilerde bu Türkiye şimdi dizilerde de çok yükseldi ama bunu aşamaz kolay kolay yani.
Çekilmesi gerekir evet.
Ne cevap vermiş Bin Ali?
Ne cevap vermiş?
Hayır, binmeyeceğim, ben kalıp ülkem için ölmek istiyorum demiş. Niye gülüyorsun? Bu kez emniyet müdürü Ali Şeriat'ı Allah aşkına bin diyerek, biraz da itekleyerek Bin Ali'yi merdivenlerden yukarı taşımış.
Ya tabii bu insanların hani oradaki iktidarların uçağın son anları, birçok insan öldü, korkunç anlar falan ama hani bu nasıl adlandırılabilir bilmiyorum. Hani trajikomedya şu okuduğunuz satırlar yani.
Evet, Daily Telegraph'tan hakikaten tragediyle komedi arasında bir şey, tragediyle. Ama halk valla hiçbir şeyde değil doğrusu. Oralı değil. Şimdi onu da konuşacağız. Başkan Obama'nın da bir konuşması oldu. Çok kısa Mısır'daki durumla ilgili mübareğin konuşmasından. Şimdi Başkan Obama'nın Dışişleri Bakanı. Birkaç isimden bahsetmek lazım uluslararası alemde. BBC'de son sabaha karşı çok ilginç bir şey dikkatimi çekti. Mübarek en son konuşmalarından birini, bu kendi halka hitaben yaptığı konuşmadan daha sonra kiminle konuşmuş dersin? Binyamin Ben Eliezer'le, İsrail Savunma Bakanı'yla. Ve İsrail Savunma Bakanı Binyamin Ben Eliezer de diyesiymiş ki dünyaya ilan etmiş, mübarek bir yere gitmiyor. Yani böyle bir diyalogdan bahsediyor, BBC'den dinliyoruz. İsrail'in savunma bakanı, ben konuştum diyor yeni. Bütün bu kıyamet koparken milyonlarca insan ayakta. Ölenler, kalanlar filan. Evet. Ben konuştum, gitmeyecek. Daha istikrar için kalmam lazım dedi. O da destekliyor tabii. Duygusal olarak bir şey dememiş ama. Yani şahane bir ortam, dünya.
Evet, İsrail zaten bir süredir hani iç politikadaki felaketi bir kenara bırakalım. Dış politikada da son derece saçma sapan adımlar, real politik açısından baktığımızda bile, hani hesap kitap açısından bakıp da çıkar gözetme tarafından bakıldığında bile son derece kendisine zarar verebilecek adımlar da atıyordu. İşte bu Mısır'da.
Bu post travma sendromu, travma sonrası davranış bozukluğu sendromu, işte tamamen İsrail şeye girmiş durumda, en yakın dost Yani 30 yıldır her türlü desteği vermiş olan bir adamın bitmesi evet. tehlikesi depresyona girdi.
Yani geçtiğimiz günlerde işte Netanyahu
İsrail yönetimi depresyonda yani.
Netanyahu Mısır sınırına yapılmakta olan duvarın inşasına hız verilmesini emretmişti, buyurmuştu.
Fakat adamın da yani şeyin fırsat bulup Ben Eliezer'i araması ya da onu araması harika yani bütün bu hengame sırasında.
Tabii anlaşılıyor işte bölgede Ürdün ve Mısır'la İsrail'in barış anlaşmaları var. Biraz kendini yalnız hissediyor o bakımdan. İşte ciddi bir korku var ama öte yandan da bakıldığı zaman bir sonraki belli hani bir değişiklik olacağı Mısır'da
evet,
iyi ya
yani
da kötü.
Evet yani onu işte ben de anlamaya çalışıyorum. Evet. Tam da o. Yani şimdi bu halk, bu çocuklar orada. Ya CNN dedi ki birine, şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz dedi bu konuşmadan sonra. Müthiş bir şoktu önce. Sessizlik oldu sonra
ağlayanlar
ayakkabıları
vardı sokakta,
çıkardı.
Evet.
Tabii ağlayan. Ondan sonra ne yapacaksınız dedi. Genç bir oğlan şey dedi. Ne mi yapacağım? Öleceğim dedi. Yani böylesine bir kararlı öfkeyi, yani bunu bir 20-22 yaşında bir çocuktan öleceğim tabii filan diye. Şimdi yani ben Eliezer'lerin filan bunları hesaba katmadan real politik yapmaları, gerçekçi politika adına bunu, yani insanların kanı üzerinden insanın hakikaten kanını donduracak bir şey, ama bunun bedelini ödemek zorunda kalabilirler yani. Çok evet. Mısır halkının bu kadar haysiyetiyle böyle kalacak filan ne demek bu ya? Kendini ne sanıyor bu adam yani? Ben Eliezer. Milyonlarca insan bugün sokağa çıkacak. Belki de tarihin gördüğü İsrail nüfusu kadar insan sokağa çıkabilir yani. Ne diyorlar? Ya sessiz barışçı protesto için.
Bir kısım insan şeyde zaten başkanlık sarayının önünde sabahladı. Aldığımız haberlere göre, yine Twitter'dan takip ediyoruz, 7000 gösterici şu anda erken saatlerde oraya gitmiş. Orada da genişleyen bir kalabalık var ama asıl tabii ki bugün öğle saatlerinden sonra.
Mübarek Cuma'da mübarek gider bence ama tabii ordunun müdahalesi meselesi var. Bir ara verelim herhalde. Ondan sonra da Başkan Obama'nın konuşmasıyla da devam ederiz. Oradan kalkarak bazı yorumlar yapmaya çalışabiliriz herhalde.
Açık Gazete.
It's very bad for my government. I haven't food, I haven't anything. Me and my children, I will die today.
Evet, Açık Radyo 94.9, Açık Gazete ve biz de buradayız işte. ve Mısırlılar da orada. Bugün çok çok önemli günlerden biri. Üçüncü Gazap Cuması. Ve üçüncü Gazap Cuması'nın sonunda da sanıyorum Müslüm Mübarek diye birisi tarih olmuş olacak. En azından benim hem umudum hem de beklentim öyle.
Olmuş olabilir.
Yani her şey tartışılıyor tabii. Başkan Obama, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin orduyla, Mısır ordusuyla ilişkileri malum. 40 milyar dolarlık bir yatırım yapmış bugüne kadar. Ve onların hepsi geri dönmüş askeri silah şirketlerine tabii. Bunların hesapları da var. O dökümlere geçmeden bir kere Başkan Obama'nın önemli bir kısa konuşması oldu Mısır'daki durum üzerine. Mübarek'in konuşmasından hemen önce bir üniversitede gençlere galiba. Ve işte sizin kuşağınız dedi, gençler yapıyor dedi. Ona da bir kulak verelim.
What is absolutely clear is that we are witnessing history unfold. It's a moment of transformation that's taking place because the people of Egypt are calling for change. And they've turned out in extraordinary numbers representing all ages and all walks of life. But it's young people who've been at the forefront, a new generation, your generation, who want their voices to be heard. And so going forward, we want those young people and we want all Egyptians to know America will continue to do everything that we can to support an orderly and genuine transition to democracy in Egypt.
Evet, Başkan Obama Mısır'daki durumla ilgili olarak tarihin değişimine, şu anda gözümüzün önünde değişimine tanıklık ediyoruz diye.
Yazılışına tanıklık ediyoruz.
Yazılışına, evet. Açılışına, evet. Unfold diye bir terim kullandı. Yani tarih gözümüzün önünde yazılıyor, böyle açılıyor sayfaları. Scroll'dan, rulodan açılır gibi. Ve Mısır'da demokrasiye, gerçek, hakiki demokrasiye geçişte Amerikalılar bütün bu genç kuşağın yanındadır. Gençlerin işi bu diyor. Mısırlı her kesimden gelen insanın, ama öncelikle de gençlerin, zengini, fakiri, yoksulu ve şeyi, yaşlısı, genci, ama öncelikle de gençlerin yaptığı bir şey. Ve burada benim dikkatimi çeken kelime, doğrusu sahici demokrasiye geçişi sonuna
benim
kadar
de destekli. Düzenli kelimesi oldu.
Evet.
Biraz düzenli. Şüpheci bir yerden baktığım için belki de.
Evet, hep onu düzenliyi de hep söylüyorlardı ama genuine lafını ilk defa bu bağlam içinde. Tabii sık sık başka yerlerde kullandığını biliyoruz ama ilk defa rastladım ben, ama yanılıyor da olabilirim. Önemli değil. Ama ben onun şey bir kendime göre yaptığım yorumu da söyleyeyim. O ana kadar hep kafamda, herkesin de muhtemelen kafasında olduğu gibi, ordu gayet kanlı bir şeye kalkışır mı Mübarek'i korumak ve devrilmesini engellemek için? Kitlelerin orada meydanlarda ve sokaklarda, caddelerde ve bütün şehirlerde toplanmış olan kitlelerin üstüne bir tankla, topla ateş açabilir mi? Kanlı yüzlerce, belki binlerce insanın ölümüne sebep olabilecek bir şey yapar mı diye. Bir kere darbe tartışmaları oluyor. Hem BBC'de oluyor hem bütün kanallarda da oluyor. Ama ben Başkan Obama'nın bu açıklamasından sonra böyle bir riski alabileceklerinden emin değilim. Yani dünyanın gözünün önünde milyonlarca insanın açığa çıkması durumunda, gencecik insanların bunu istikrar uğruna silahla ordunun yapabileceğinden emin değilim.
Dün Dış Politika Foreign Policy dergisinde Muhammed Elbarede ile yapılan bir röportaj vardı. Röportajın son sorusu da, eğer bu protesto, bu gösterileri rejim ezerse, bastırırsa ülkenin daha fazla radikalleşmesi söz konusu olur mu şeklinde bir soruydu. Elbarede de şöyle dedi, yani elbette dedi, yani şu anda belli bir kesim değil, tüm Mısır dışarı çıkıyor, sokağa çıkıyor. Yarın tahminen 10 milyon kişiyi göreceksiniz sokak dedi, evet. Ki yani son derece öngörülü bir tahmin olmuş aslında.
10 milyon, yani 8'de 1'i nüfusun.
Evet, yani
yaklaşık ve bunlar şimdi tabii en ilginç taraflarından biri de o. çocukların da bolca görüldüğü, babalarının, annelerinin
şu anda bir festival havasında.
Omuzlarında, evet. Evet, ve bu çocukların üstüne mi ateş atacak ordu yani?
Ve şunu ekliyor. Az önce çaldığımız ve bizim kendi aramızda anthem, yani bir marş.
Marş, evet.
Olarak adlandırdığımız ses kolajının da sonunda, video olan kısmının sonunda yazı olarak çıktığı üzere John Kennedy'nin şöyle bir sözü var. Yani barışçıl bir devrim bastırdığınız zaman kanlı bir devrim elde edersiniz. Hani devrimi bastırmak gibi bir şey o kadar kolay olmuyor. Zaten göstericiler de dün Twitter'dan ve diğer sosyal medyadan takip edebildiğimiz kadarıyla şunu söylüyorlardı. Yani hani bizi öldürürse o zaman arkamızdan gelecek 70 milyona ne yapacak?
Evet, aynen öyle. Bu çok çok önemli bir dönüm noktası. Bu konuda iki tane de ilginç yazı var. Kısaca onlara da değinecek zamanımız olabilir diye ümit ediyorum. Robert C. Kowler var. Nasıl okunuyor tam bilmiyorum. Kowler. Bu ödüllü bir gazeteci. Pulitzer ödülü de var yanılmıyorsam. Ve Common Dreams'de çıkan bir ilginç yazısı vardı. Bir ordudan da daha güçlü olan gerçeklik diye bir yazısı. Yani sadece rutin bir cinayetti diye başlıyor. Alışılmış bir cinayetti sıradan. Geçen Haziran'da polis bir internet kafesinde İskenderiye'de bir delikanlının yanına geldi polisler ve oradan sonrası rivayet muhtelif.
Halit Said.
Evet, şimdi ondan sonrası rivayet muhtelif ama orada.
Evet.
Sen uyuşturucu işindesin galiba diye sıkıştırdılar ya da...
Kimlik kontrolü yapmak istedikleri söyleniyor.
Evet, kimliğini göstermemiş. Neyse işte bu konuda rivayet muhtelifmiş. Başını masaya vuruyorlar, çekiyorlar, sokağa sürüklüyorlar ve 20 dakika döve döve öldürüyorlar. Sonra da bırakıyorlar ve sonra alın gidersiniz cesedi sonradan toplarsınız diye bırakıp gidiyorlar.
Sonra da protestolar neden 25 Ocak Mısır'da polis gününde başladı tahmin etmek çok da zor olmuyor.
Evet ve Mısır'da diyor yani bir haydutların egemen olduğu bir toplumda, çetelerin hakim olduğu bir toplumda kudret daima kudret, güç gibi davranır. Mısır'da da en tepeden geliyordu diyor. Hatta tepenin de ötesinden, yani yılda neredeyse 2 milyar dolarlık bir yardım akıtan Amerika Birleşik Devletleri'nden 30 yıl boyunca 40 milyar dolara yakın para akıttılar. Karşılığında da mübarek de iyi bir arkadaşlık etti diyor. Süper de devlete yardımcı oldu. Yani gizli işkencehane operasyonları, işkencehanelerini açtı. Gizli işkence operasyonları yaptı. İsrail'in Gazze'yi ablukaya almasına yardımcı oldu, ses çıkarmamak şöyle dursun.
Gazze'nin altındaki tüneller kapatıldı.
Ve Suudi Arabistan'dan da aktı da aktı petrol diyor. Hiç kesintiye uğramadan diyor. Ama bunun tek karşılığında da kendisine verilen iktidarda kalacaktı. Onu da basit ve çok temel bir zalimlikle, zulümle yaptı. Ya bizim dediğimizi yaparsın ya da seni öldürürüz diyor. İşte buna jeopolitik, gerçeklik politikası deniliyor. Buna hükümetler oynuyor. Bir de çok güçlüler, inanılmayacak kadar kudretliler oynuyor. Stratejiler ve çıkarlar. Ama hiçbir zaman da açıkça konuşulmuyor. Çünkü çiğ ve genellikle de pis kokulu oluyorlar bunlar. Yani asıl şeyin, sıradan insanlığın özü kendi hayatlarımızla, işte ne yapalım, elimizden geleni yaparak sürdürmeye çalıştığımız hayat ya da böyle bir hayata sahip olduğumuz varsayılıyor diyor. Sınırlı bir rolü var bu oyunun içinde diyor. Biz ayrıcalıklıların ve görece olarak güvenlilerin elinde birer küçük alt kademe piyonlarız filan diyor. İlginç bir şey anlatıyor. Böyle ta uzak yerlerde işte bombalar filan patladığı zaman da işte öyle pek ilgilenmediğimiz haberler var. Irak'ta, Afganistan'da, şurada. Boş ver. Biz şimdi 2003'te 20 Mart'ta bir gazeteci arkadaşım bana diyor, döndü ve bombalama yapar, bombalama başlayınca Irak'ta, Bağdat'ın o şok ve dehşet, "Oo, bu çok acıtacak," demiş. Ve televizyonun önünde böyle Bağdat'ta başladığı sırada şok ve dehşet diyor. Evet, acaba neler hissediyorlar filan diye. Bu işte bütün mesele bu diyor. Yani dominasyon, egemenlik, hegemonyanın gücü bizim neye dayanıyor? Esas olarak bir tek şeye dayanıyor diyor. Atomize olmuş, yalnızlaştırılmış, kendi başımızın derdine düşmüş, hep yakınlarımızda her şeyden kopuk olmuş, sinik, ayrı insanlar ve az gelişmiş, belki de tamamen empati duygusunu ötekine karşı, başkasına karşı özgeci, diğergen bir şekilde bakılmasını imkansız kılan bir hayat diyor. Ve tek başımıza kalıyoruz, hiçbir şansımız da yok. Korkarız o zaman tabii, o zalim ve işte ortalıkta dolaşan sosyopatın, o psikolojisi bozulmuş manyağın elindeyiz diye korkular içindeyiz diyor. Hiçbir şansımız yok. Bir ders öğrenme, her rutin cinayet karşısında o dersimizi alır. Düzen, nizam adına dikkatli olur. Gözlerden Irak ortalarda bulunmayız diyor. Ama işte bu Halit Said'in geçen Haziran'da öldürülmesiyle beraber bir şey oldu diyor. Bir şey değişti diyor Köyler. Ve bütün gezegeni sarstı aslında. Ve o muktedirlerin, güçlülerin çene ağızları açık kaldı diyor. John McCain buna bir virüs demiş. Amerika'nın sağcı başkan yardımcısı. Haklı da olabilir. Yani davetli olmayan bir oyuncu. Sıradan insan. Sen, ben ya da en azından bizim Mısırlı ya da Tunuslu muadillerimiz. Bizim gibi olanlar devreye çıktılar ve bu jeopolitik denen o realist oyunu, gerçekçi oyunu bozdular ve kuralları değiştirmeye başladılar. Ve Facebook'ta işte hepimiz Halit Said'iz, Halit Said'iz cümlesiyle başladı diyor. Hani sen bunu bir kez daha yüksek sesle söyleyeyim. Hepimiz Halit Said'iz diyor. Bu öyle şey demek gibi değil diyor bombalar. Aa, bu acıtacak ya onları demek gibi bir laf değil diyor. Bu bir gözlem değil diyor. Bu bir ordudan da daha güçlü olan bir gerçeklik demiş. Ve sonunda 400 bin kişi katılmış o Facebook sayfasına. 400 bin izleyici. Ve işte sadece bir gülümseyen bir vesikalı fotoğrafı değil Halit Said'in, aynı zamanda da o dayaktan sonra hurdahaş edilmiş, darmadağın edilmiş yüzünün de fotoğrafı varmış ve birdenbire bu rutin, alışılagelmiş sıradan ölüm, cinayet bütün bir ulusun önünde açılmış ve bir yara böyle ve mübarek rejiminin inanılmaz şoke edici bir sembolü olarak diyor. Hiç kimseye böyle muamele edilemez. Bu zihinlere kazındı diyor. Ve ondan sonra 6 ay böyle geçti bu müthiş bir gazapla. Sonra Aralık'ta da Tunus'ta bir manav işportacı Muhammed Bouazizi diye bir genç kendini yaktı. Çünkü o da haysiyeti kırılmış, tokatlanmıştı polis tarafından diyor. Zabıta hatta, polis bile değil. Ve bu trajik olay sadece Tunus'taki ayaklanmayı başlatmakla kalmadı. Bin Ali'yi uzaklaştırmakla aynı zamanda da komşu şeye sıçrattı yangını diyor Mısır'a ve yüzlerce, yüz binlerce insan Kahire'de ve diğer Mısır şehirlerinde yürüdüler ve mübarek rejimi bitsin, Amerikalı onu koruyanlar da korksun dediler. Sonuç olarak yani şöyle bitiriyor yazısını. Yani 20 yıl önce Doğu Avrupa'da oldu bu ve Sovyetler Birliği'nin çöküşü oldu. Bugün de Orta Doğu'da benzer bir kader Amerikan İmparatorluğu'nu bekliyor olabilir. Ama ben bu genç adamın, delikanlının ölümüne ağıt yakıyorum. Milyonlarcası yerinden, yurdundan edilmiş olan, hırpalanmış, darmadağın edilmiş, onun temsil ettiği insanların hepsinin yasını tutuyorum. Ve Orta Doğu'ya bu alev ne kadar yayılır bilemiyorum. Ne kadar ve bundan sonra neler olur onu da bilemiyorum ama bir tek şey biliyorum. Ben Halit Said'im. Hepimiz Halit Said'iz.
Evet.
Hepimiz Hrant Dink'inizde olduğu gibi. Yani Slavoj Žižek de bu mucize oldu diyor. Mısır'daki olaylarda. Yani hiç kimsenin beklemediği, tahmin etmediği uzman görüşlerini yerle bir eden sanki bir sosyal sonuçların sosyal sebepleri olan bir şeymiş gibi değil diyor. Ama bir tuhaf bilemediğimiz bir el girmiş gibi içeri. Yani platonik bir şekilde işe müdahale etmiş. Yani platoncu bir fikir olarak. Yani ebedi bir sonsuz özgürlük, adalet ve haysiyet fikri girmiş gibi oldu. Bunun bir benzeri yoktu diyor. Yani orada olmak, toplu olmak, canlı olmak, toplum olmak duygusu bu sinik real politik denen gerçekçi politikalarla filan izah edilebilecek bir şeyin ötesine geçti diyor. Ben de tamamen bu her iki yazarla da aynı fikirdeyim.
Bu hareket zaten ivme kaybedecek gibi de gözükmüyor. Mümkün herhangi bir gözün... lider yok. Ama lider olmaması Dima Hatip'in de dediği gibi olumlu. Çünkü lider olduğu zaman ezecek bir baş olur yorumda bulunmuş kendisi. Ama şu anda öyle bir şey yok bu hareketin diyor. Muhammed Elbaradei'nin demin bahsettiğimiz röportajda bir sözü var. Kesinlikle güvenmiyorum diyor tepedekilerin. Daha fazla demokrasiye veya işte özgürlüğe kendiliğinden müsaade edeceğine ve sürekli arkalarını tekmelemeliyiz.
Evet, bırakmıyor ve o sakin yani şimdi şu var mesela Nobel Barış Ödülü almış bir aslında fizikçi midir nedir yani atom fizikçisi herhalde kendisi. Atom Enerjisi Komisyonu üyesiydi. Fakat şunu da bu vesileyle hatırlayalım. Hani şu saçma sapan Canan Arıtman sözlerinin de hatırlattığı bir şey var bize. İşte bu Araplardan bir şey olmaz filan esprisi Arap kadınına. İnanmıyorum, güvenmiyorum. Neyse işte lafı da unuttum. Hatırlamama da gerek yok fakat bir şey var. Yani Mısır'ın gerek kimya dalında, gerek fizik dalında, gerek edebiyat dalında bir dolu Nobel'i var. Yani onları aşağılarken bizim eski şeylerimiz diye bunu da hatırda tutmakta yarar var. Ve bu genç insanların özellikle yeni jenerasyonun, yeni kuşağın hem gösterdikleri entelektüel kapasite, kendilerini ifade etme yarattıkları bütün bu yaratıcı işlemler hem de gösterdikleri bütün dünyaya örnek cesaret gözlerindeki kararlılık ve dayanışma ruhu gösterdikleri doğrusu epey ders çıkarabileceğimiz bir şeydi. Yani Hillary Clinton'la Hillary Clinton daha üstüne mübarek için daha birkaç zaman önce ailemin en yakın dostlarıdır bunlar. Son derece cesur bir insandır diyordu daha yakın zaman öncesine.
Berlusconi birkaç gün önce arayıp da serbest bıraktırdığı ve kendisinin bir ilişkisi olduğu söylenen Fas asıllı 18 yaşındaki genç kız için mübarekin yeğeni olduğu bilgisi üzerine yaptım dedi mesela örnek yani.
Tony Blair işte bu şeyin Orta Doğu'da barışı getirecek adamların kuartet midir nedir işte onun sözcüsü, görüşmecisi Tony Blair eski Britanya Başbakanı. Ben onunla yakından çalıştım diyor. Öyle dışarıdan göründüğü gibi inanılmaz derecede cesur ve iyilik için uğraşan bir güçtür o diye konuş. Şimdi bu konuşmalarla Mısırlı genç kadınların, erkeklerin ve bütün bilge insanların genç yaştaki bilgelerin konuşmalarını müthiş bir kontrast yapıyor ama bu dünya bu şekilde devam edemeyeceğini apaçık ortaya koydu bir gerçekle karşı karşıya.
Bu arada ilginç bir not. Esma Mahfuz şimdi Nobel Barış Ödülü alması için bazı çağrılar varmış. Necip Mahfuz'u hatırlattı bana. edebiyat adamında Nobel ödüllü Mısırlı.
Acaba akrabalığı var mıdır?
Evet, ilginç.
Esma Mahfuz. Evet, şimdi bunu bitiriyoruz. Gerçi Sezin'le de, Sezin Öney'le de gene bunun bazı başka yönlerini konuşmaya devam edeceğiz. Arada da şeyleri konuşalım. Bir gene müthiş bir patlama olayı var. İntihar bombası Pakistan'da. Yani yaşı da çocuk.
Okul çocuğu.
Okul çocuğu yani. Çok fena. Bir şeyden bahsediyoruz. Ajans France Presse haberinden okuyabiliriz. 31 orduya katılmış olan 31 kişiyi öldürmüş bir şeyde dün 18 yaşının altında bir çocuk okul üniforması giyiyormuş, patlatmış kendini resmi geçit sırasında. Pakistan'ın durumu çok ağır zaten.
Evet.
Ya en tehlikeli yer o orayı tamamen, ve hele bir Amerikan diplomatı da iki kişiyi öldürdü sokağın ortasında, beni soyuyorlardı diye.
O da çok ilginç bir olay çünkü öncesinde bir açıklama yapılmadı kim olduğuyla ilgili. Bir konsolosluğa bağlı bir görevli dendi.
Evet, beni de soygun yapmak istiyorlardı, silahlı soygunla, ben de öldürdüm. Bırakın, diplomatik dokunulmazlığım var diyor ama diplomatik dokunulmazlıkları düzenleyen Viyana Antlaşması, Sözleşmesi filan pek bunları kapsayamaz yani. Böyle
cinayet gibi.
Cinayet gibi.
Veyahut en azından silahlı, cinayet olmasa bile kendini savunmuş olduğu varsayımından yola çıkarak, yani öyle bir soruşturulması gereken bir olay var.
Yani onu diplomatik dokunulmazlığı var diye iade edemezsin yani, ama bu Amerika baskı yapıyor ve zaten çok gerilmiş durumda olan ilişkileri büsbütün arttırmakta Pakistan'da durum. Bir de Pakistan'ın tabii malum
Afganistan'daki durum var tabii. Pakistan'da Pakistan'a da baskı yapan en büyük unsurlardan bir tanesi o durum. Afganistan'da yaşanan durum, müdahale ve Pakistan'ın bugün gelinen noktaya gelmesinde en önemli şeyi Afganistan'ın Amerikan liderliğindeki uluslararası müdahale olduğunu belki söyleyebiliriz.
Evet. Bir de haber olarak Dersim'den topluca gömülmüş 230 kişinin kemikleri bulunmuş.
Toplu mezar kuşağına geçtik.
Evet. Yine. Tunceli'nin Çöl Eneser bölgesinde 230 kişi, kadınlar, erkekler ayrı şekilde gömülmüş bir toplu mezar.
Savcılar 38 isyandan kaldığı söyleniyor değil mi? Yanlış hatırlıyorum.
Evet, 37-38'de Dersim askeri harekatında işte Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuş. Yani Türkiye'nin bir yandan da hakikaten her gün toplu mezarlardan bahsettiği bir yer haline geldiğini de unutmamamız lazım.
Bahsedilmemesinden daha iyi yine sanki bahsedilmesi, evet. Ama yenileri olmasın tabii, oluşmasın.
Evet, Tunus'ta gençlerin Tunus'ta bir kişi kendini yakmış.
Genç bir kadın.
Üstelik gençler aynı zamanda da Bourguiba Caddesi'ni de temizlemek için bir araya gelmişler. Facebook aracılığıyla toplanan, 3 gündür toplanamayan belediyelerin grevi nedeniyle 3 gündür toplanamayan çöpleri süpürge ve faraşla süpürmeye başlamış. Aynı manzaraları zaten Tahrir'de her gün görmek mümkün.
Evet. Başka bir patlama haberi de Afşin Elbistan Termik Santrali'nde.
Evet ya.
Geldi.
Dört gün arayla ve bu aynı yerde değil mi?
Aynı yerde. Söylenen şu anda eski, daha doğrusu 4 gün, 5 gün önceki patlamanın ile ilgili bazı arama, kurtarma çalışmaları yapıldı. İş makinelerinin çıkarılması vesaire gibi bir açıklama yapıldı. Tatmin edici olmayan ama yani. Nasıl olabilir? En azından gerekli önlemler alınmadan, hani öyle bir patlama olma ihtimaline karşı daha 4 gün olan bir şeyden bahsediliyor. Ve işte bizim baktığımız saatlerde bir kişinin cesedine ulaşılmış. 9 kişi de halen kayıptı.
Ve evet, yani bu son 10 günde ölen bu iş kazalarında, art arda gelen kazalarda Ankara'daki Ostim'deki patlamalar, Elbistan'daki göçükler, işte bunları yazmış Ahmet Altan da bugün Taraf Gazetesi'nde. Devleti insandan önemli bulan bir anlayışın tarihimiz boyunca devam eden kanlı tefrikasının yeni halkaları demiş. Faili meçhul denen devlet cinayetlerini soruşturmaya daha yeni başlıyoruz.
Evet,
evet öyle. Durum bu. Merkezde. Evet, Mısır'a döneceğiz. Şimdi ara verelim. Ha, bir de Bolivya'da bir bu şey başladı. Dünyanın dört bir tarafında da yiyecek fiyatlarındaki yükselmenin etkileri iyice hissedilmeye başladı. Yiyecek fiyatlarının yükselmesi isyanlara da yol açabilecek. En ilginç yerlerden biri de Bolivya'da oldu. Bolivya Başkanı Evo Morales bir etkinliğe katılacakmış fakat öfkeli protestolar başlayınca terk etmek durumunda kalmış Oruro madencilik şehrinde. Bunları tekrar ele alacağız ama şimdi saatimizi tamamladık.
Açık Gazete.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Günaydın sizin.
Merhaba, nasılsınız?
İyiyiz, sağ ol. Sen de iyi misin?
İyiyim, iyidir.
Mahir Ilgaz var
evet.
Programımızda.
Merhaba Mahir.
Merhaba.
Abi benden kaçmış duyduğum kadarıyla.
Evet.
Hatta Kanada'ya kadar kaçmış.
Henüz gitmedi ama gidiyor.
Evet.
Onun e-mailini de veririz.
Tamam.
Evet, uykusuza yakın bir gece geçirdikten sonra heyecanlı bir şekilde Mısır'da yaşananları takip etmeye çalışıyoruz gene. Hı-hı. Biraz Orwell ötesi de olmaya başladı herhalde
evet.
Zaten.
Evet.
Biraz senin de bu konudaki yorumlarını bugünkü A Toplumu yazında da var. Biraz bunun üzerinde konuşalım istersen.
Ya şimdi burada bence hani bugün olanlar tabii hepimizin çok ilgisini çekiyor. Heyecanla takip ediyoruz dakika dakika ekran başına işte internet başına böyle şey yapışıp adeta. Ama bunların tabii asıl yani kısa vadede ne olacağından çok çok daha uzun vadeli aslında olaylara bakıyor olmak lazım. Yani hani bugünkü kısa vadede olacak olan önümüzdeki dönemde bir şekilde mübarekin ya şey gibi devrilmemiş gibi devrilecek veya devrilmemiş gibi devrilmiş gibi devrilmeyecek gibi. Ya Mısır o kadar kilit bir ülke ki çünkü burada bizim belki görmeyi arzulayacağımız kadar şu an olmasını isteyeceğimiz kadar müthiş bir özgürlük hareketi destanı yazılıyor olmayacak. Ortada çok güçlü bir ordu var. Çok geçen hafta çok bahsetmiştim. Çok güçlü bir düzen var. Hani bunun dış etkilerini, bütün Arap dünyasının yakın çevrenin etkilerini geçtim. Bütün dünyanın devletlerin ördüğü ağın ağ için Mısır'ın bir önemi var. Bu yüzden burada müthiş bir anda büyük bir değişim beklemek çok zor. Ama bugün gördüğümüz şeyler de dünya tarihini bir yandan çok çok çok ciddi şekilde değiştiriyor. Bir tam bir dönüm noktası. 1848 devrimleri işte Avrupa'daki bence çok önemli bir örnek hakikaten dönüp bakınca. Hani bütün devrimleri zaten tek tek benzettik.
Evet.
Ondan sonra benim de hani Picasso'nun dönemleri gibi mavi dönemi falan gibi 1989'a benzetme dönemi 1848'e benzetme dönemi gibi değişiyor böyle ama hakikaten 1848'e şu açıdan bence benziyor olabilir. Bugünün anlamıyla anladığımız vatandaşlık kavramının doğduğu zaman aslında 1848. Çünkü o dönemdeki hak talepleri bugünkü Mısır'daki gibi aslında formüle edilen özgürlük daha fazla, daha iyi insanca yaşama talebi aslında o dönemde ortaya konmuş. Tabii 1848 ayaklanmaları Avrupa'da halkın baharı çok sert bastırıldı.
Evet.
Burada o tarz bir bastırmaya gidilmesi artık çok zor gözüküyor. Bugünkü günümüzde işte burada zaten yeni medyanın, teknolojinin ve insan haklarına yönelik değişen anlayışında tabii çok büyük etkisi var. Fakat buna rağmen hani bir şekilde bir restorasyona girip muhafazakarlığın restorasyonunun söz konusu olduğu bir dönem olabilir. Tamam, böyle kanlı bir bastırma olmaz da tekrar bir düzen kurulduktan sonra muhakkak el altından muhalifliğin törpülenmesi, düzenin oturtulmasına yönelik bir yöneliş olacaktır ister istemez. Bunun için işte 1848 dönülememiş bir dönüm noktası diye adlandırılırdı bazı tarihçiler tarafından. Bence bu tabii çok yanlış. Aslında hakikaten dönülmüş bir dönüm noktası. Elbette, çünkü orada evet. Yaşananlar bugünkü Avrupa'yı tanımladı. Bugünkü işte dediğim gibi vatandaşlıktan anladığımızı tanımladı.
Aynı şey tabii 68 içinde evet. Söz konusu olabilir. Tabii. Onlarda da böyle bir çok yaygın ve başarısızlığa uğramış olmasına rağmen kısa sürede evet. 1848'de gibi günümüze olan etkileri açısından sınırsız önemi haiz bir şey. Belki bu üçüncüsü de böyle, yani Emmanuel Wallerstein sadece ikisini gerçek anlamda devrim diye niteliyor. Hı hı hı. 1848'i evet. ve 1968'i. Hı hı. Belki 2011'i de böyle değerlendirmek durumunda kalabiliriz. Çünkü ben yeni bir Guardian'da şey, bilmiyorum gördün mü? Slavoj Žižek'in yeni evet, bir evet. yazısı çıktı. Orada mucizevi bir şey diyor. Yani platonik adeta bir evrensel, ebedi, bengi, özgürlük, adalet ve haysiyet mücadelesi çıktı. Sosyal sebep-sonuç ilişkileri değil de sanki gizemli bir el girmiş gibi diyor bu konuda.
Ya evet, o gizemli eli aslında çeşitli kereler hissediyoruz. Artık bunun işte yeni medya teknolojileriyle belki farkı çok çok daha çabuk ulaşıyor. İşte Fransız devriminin mesela yarattığı etki gibi. Böyle bir sihirli el bir dünyayı dolaşıveriyor. Tabii o zaman daha bir yavaş dolaşıyordu. Şimdi çok daha hızlı dolaşıyor. Ama birçok ufak ufak emare var. Yani mesela işte Güney Amerika'da da son dönemde mesela son günlerde okuduğum yeni çıkmış bir makalede orada Güney Amerika'da Anayasa Mahkemelerinin gücünün artmasından bahsediyordu. Şimdi biz anayasanın Anayasa Mahkemesinin gücünün artması deyince olumsuz bir şey anlıyoruz tabii. Böyle aman ya, hak ve özgürlükleri kısıtlamak için mi, ne için, ne tür bir yargı sultası kurmak için gibi gelebilir ama böyle değil. Orada tamamen yargısal aktivizm yoluyla insan onuru kavramı üzerinden yasaların yeniden yorumlanması, anayasanın özellikle anayasaların bunun için kullanılması ve birey hak ve özgürlüklerinin bu yolla genişletilmesi için çaba göstermeye başlamış mahkemeler. Mesela Kolombiya Anayasa Mahkemesi özellikle bu insan onuru kavramı üzerinde durmuş ve 3 tane boyut getirmiş insan onuru kavramına. Bir tanesi demiş bireysel özellik, ya insanın kendi hayat yolunu çizme özgürlüğü, kendi kaderini tayin etme bireysel olarak, kendi evet. Hayatına yönelik kararları kendisinin alabilmesi özgürlüğü. Buna baktığınızda mesela o kadar çok açılımı var ki düşündüğünüzde. Sonra ikincisi hayatın bazı temel maddi koşullarına sahip olmak. Ondan sonra üçüncüsü de fiziksel ve ahlaki bütünselliğin korunması. Yani aşağılanmamak, onurun çiğnenmemesi, onurlu yaşama hakkı. Bu çok enteresan bir şey mesela. Evet. Dünyada yavaş yavaş ufak ufak olaylarla aslında her tarafta, şimdi Güney Amerika'da olanla Mısır'da olan aslında birbiriyle direkt bağlantılı değil belki ama bir akım dolaşıyor. İnsanın artık daha onurlu yaşaması, yeni bir insan hakları aslında yorumu, hareketi ortaya çıkıyor. 1989 döneminde işte çok da Batı desteğiyle ortaya çıkan o insan hakları anlayışının biraz daha dogmatik, örgütlenmiş fazlasıyla ve profesyonelleştiren insan haklarını, insan hakları aktivizmini anlayıştan sonra proje yönelilmesine yol açan insan haklarını anlayıştan sonra şimdi gene esasa dönüyoruz gibi bir durum söz konusu.
Evet ve bu yani sıradan insanların özellikle gençlerin gözündeki bu haysiyet arayışı diyebiliriz. Evet. Ve bayağı ciddi bir kararlı görmemek de mümkün değil ve
tabii.
Bunun ötesi, yani şu çok kritik bir noktadayız bugün itibariyle. Yani sanıyorum o, yani Baraday mesela 10 milyon insanın çıkabileceğinden bahsetmiş. Bu insanlık tarihinde de pek sık görülen, hatta belki de hiç görülen bir şey değildi bugüne kadar. Buna da ordunun bastırabileceğini düşünüyor evet. muyuz? Yani çok dünyada beşi benzeri görülmemiş bir katliam olur herkesin gözünün önünde yani.
Evet evet, ya işte o devirleri geçmiş olduğumuzu umuyorum tabii ki, ama farklı bir şekilde tabii sistemin kendini yeniden sürdürmesi. Baraday mesela başa geçse bile bunun söz konusu olması vesaire, ki en iyi senaryo o gibi bakılıyor. Olabilir, ama tabii buradaki gerçekten o bahsettiğiniz haysiyet, onur, gençlerin özellikle bu konudaki yönelimi çok önemli. Şimdi Arap dünyasının %60'ı 30 yaşın altında.
Evet.
Baktığımızda. Ve işte Tunus'ta okuryazarlık %75, Libya'da %90, Mısır'da %70, böyle şeylerden biz Arap dünyası deyince hep öyle bir kafamızda cahil, okumamış insan ruhu kalmış.
Alakası yok. Yargı
aslında böyle değil. Yani ciddi bir orta ve orta sınıf gücü var ve bu orta ve alt sınıf işsizlikle müthiş bir şekilde boğuşuyor. Gençler arasında işsizlik söz konusu özellikle.
Evet, yani Tunus'ta da gördük. Eski sömürge olmalarından da kaynaklanıyor olabilir evet. ama şakır şakır birkaç dili konuşuyorlar. Kendilerini son derece iyi ifade edebilen ve yaratıcı eylemleri de ortaya koyan insanlarla dolu.
Evet, tabii.
Yoksulluğa rağmen yani.
Tabii yoksulluğa rağmen. Belki de yoksulluğun körüklediği şekilde. Şimdi mesela Avrupa'da bunu göremiyoruz. Mesela bu tarz gerçekten yaratıcı hareketleri vesaire. İşte burada gene mesela o aktivizmin, insan haklarının son derece profesyonelleşmiş olması. Ve şeyden bahsetmiştim bir kere programda. Brüksel'de bir gazeteci, insan hakları örgütünde çalışan.
Evet.
Uluslararası AFO örgütünde çalışan arkadaş. Artık en önemli raporlarını sunarken bile gazetecileri toplayamadıklarından, birkaç gazeteci gelirse neredeyse sevindiklerinden bahsediyordu. Ya bu işte insan hakları camiasının yaşadığı müthiş krizi gösteriyor dünyada. Yani eskiden bu tarz raporlar açıklandığında olay olurdu, ama şimdi kimse dönüp de bakmıyor bile, haber bile olmuyor vesaire.
Peki şöyle bir paralellik de kurulabilir mi? Hani 1848 ile örneğin. Yani 1848 en azından o dönemde birçok dönemin önemli yorumcusuna göre başarısızlık olarak da nitelenmişti.
Hı hı.
Ama sonrasında da çok ciddi değişimleri de, en azından hak kazanımlarını da yol açtı. Şimdi konuşmaya başlarken siz de şey dediniz, işte mübarek devrilmese bile devrilecek gibi bir ifade kullandınız. Hani kasıt acaba bu mu?
Veya devrilse bile devrilmeyecek.
Veyahut evet.
Ya şimdi işte dediğim gibi orada mübarek bir gardiyan. O gardiyanın değiştirilip yerine başka bir gardiyan mı gelmesi söz konusu? O şeyden, o tutuk evinden bir bahçe yapılıp birazcık dışarıya volta atmanıza imkan verilmesi mi söz konusu? Yoksa kapıların tamamen açılması ve özgür bırakılmanız mı söz konusu? Şimdi bütün dünyanın dediğim gibi kilit bir noktası Mısır. Türkiye kendini Orta Doğu'nun kilidini taşıyan ülke olarak görmeye çalışıyor, ama Orta Doğu'nun Fransa'sı Mısır ola gelmiş dünya şeyde, bölge tarihine baktığımızda da. Bu anlamda Mısır'ın bu kadar radikal bir değişikliği, çok ani şekilde yaşaması çok izin verilecek gibi bir şey gibi gözükmüyor. Bir de gerçekten çok kuvvetli, çok kurumsallaşmış bir ordu yapısı var.
Evet, ama ne yapacaklar sorusu var işte. Yani evet. Benim özellikle üzerinde durmakta olduğum bir şey var ki, bu yeni bir ülkeyi, yani Tunus'ta da görüldü ama tabii Mısır evet. senin de sözünü ettiğin sebeplerden dolayı çok daha büyük ve önemli bir ülke. Orada yeni bir toplum düzeni aslında kuruluyor. Kendiliğinden olan bir şey. Bu evet. bunu görmek mümkün. Yani
evet, evet.
Yani muazzam dayanışma ilişkilerine dayalı. Sen de bugün yazında sözünü etmişsin. Mesela Demokrasi Now adına orayı izleyen Anjali evet. kamat da çok insanların birbirlerine yiyecek, su paylaştıklarını, battaniye verdiklerini ve birbirlerini korudukları, koruma altına aldıklarını anlatan çok sayıda şeye rastladık. Bu buna hangi ordu ve hangi darbe mübarekçi bir şey engel olabilir emin değilim. Yani çok merakla bekliyorum. Ben,
yok yani ben de öyle engel olacaklarını o anlamda düşünmüyorum. Veyahut da çok büyük bir kanlı bastırma vesaire değil. Fakat dediğim gibi sistemin çok zeki yöntemleri var. Kendine kurnaz yöntemleri var. Aslında zekice değil kurnazca diyeyim. Zeki biraz iltifat oluyor öyle değil çünkü.
Kooptasyon yapabilecekler mi peki?
Evet, sanıyoruz.
Bir kesinti oldu. Ben de o zaman tam bahsettiğimiz yerden devam edeyim. Yani sizin bugünkü A toplumu başlıklı yazısında da Kahire'de Tahrir Meydanı'nda mesela yardımlaşma dayanışma üzerine kurulu bir komün hayatı oluşturduğuna. Evet, ondan bahsediyorum.
Evet. Bu şimdi tabii o komün hayatı ve hakikaten etkileyici sahneler, o insanlığın dönüşünün direnişi çok önemli. Yani bugün noktaya kadar gelebilmesine bu sebep oldu zaten. Fakat bundan sonra bir şekilde o sistem kendini yeniden tesis etmek için, gücünü kurtarmak için, kurmak için, yeniden kurgulamak için muhakkak harekete geçiyor olacak. Ve o noktada tabii Mısırların gücünü nasıl yeniden tanımlayacağı çok önemli. Şimdi 1848 deyip duruyoruz. Aslında 1848'de bizde şu nokta var. Tamam müthiş hakikaten halkların baharı ama aynı zamanda milliyetçiliğin de baharı olduğu bir dönem. Milliyetçilik ilk çıktığında bir özgürlük hareketi olarak ortaya çıkıyor. Ondan dolayı ve ondan sonra Avrupa'yı İkinci Dünya Savaşı'na getiren dönemin de kapısını açıyor bir yandan.
Aynı şey tabii olumlu bir rol oynadığı işte Latin Amerika'daki bağımsız milliyetçilikler ya da Orta Doğu'da Mısır, Nasır'ın bağımsız milliyetçilik hareketi de o anlamda olumlu başlayıp sonradan da bu korkunçluklara dönüşen yerler oldu. Ama bu yeni şeyde Mısır'daki son Tunus'takinde de Mısır'dakinde de bir böyle bir milliyetçi dalgaya da pek rastlamıyoruz.
Yok hayır tabii ama yani mesela orada da bir yani özellikle mesela Müslüman kardeşlerde de vesaire bu İslam üzerine değil Mısır adına Mısır üzerine gibi veyahut da işte şeylerde duvarlarda bembeyaz boyanan işte o dayanışma ruhuyla duvarlarda göstericilerin elinde Mısır bayrakları gibi şeyler figürler var. Tabii yani o dönem 19. yüzyılda o zaman olduğu gibi kuvvetli belki bir şey söz konusu değil. Milliyetçilik ruhu burada söz konusu değil. Tam tersine belki daha bütün de bölgeyi de etkileyebileceği için farklı bir hava ton var. Evet, burası doğru. Ama gene de şimdi birçok sınav var aslında. Ya bu sınavlar ne kadar geçilebilecek? Ya bu merhale merhale. Ya burada böyle hani sevinçsiz böyle sorgulayan ve optimizmi dağıtan insan pozisyonunda dağıtmaya çalışan olmak istemiyorum. Kesinlikle hiç alakası yok. Tam tersi işte uzun vadede bakılınca işte bunların bütün bu sınavların aşılıyor olmasını görmek istiyorum. Sadece Mısır açısından değil, bütün bölge açısından, dünya açısından. Gücün yeniden tanımlanması. Bir kere bu nasıl olacak? Olabilecek mi gerçekten? Bütün bu siyasi kültür bizim Orta Doğu'da ve bu bölgede, bütün Balkanlarda çok hakim olan güce tapınma, bireysel gücün, karizma ve liderliğin çekim alanı ve yıkım alanı aynı zamanda, tahrip alanı. Acaba aşılabilecek mi böyle bir şeyden? Yeni çıkan liderler vesairelerin fazla güç nüfuz edinmesiyle. İşte bunlar tabii sorguladığım şeyler ve tabii Orta ve Doğu Avrupa deneyimlerini de görünce mesela 1956 mesela Macaristan'daki devrim de çok büyük bir özgürlük hareketi ve Sovyetler tarafından müthiş bir şekilde tabii dümdüz ediliyor.
Çekoslovakya'daki de öyle tabii.
Evet aynen ve 1956'dakindeki mesela özgürlük fikri bugün o kadar müptezel bir şekilde Macaristan'da sağ tarafından kullanılıyor ki ve aslında 1956'dan beri o muhaliflik tamamen popülist bir sağın tohumlarını beslemiş ki bir yandan da. O tabii çok acıklı. Burada işte tabii Amerika'nın da etkisi var. O geçen hafta bahsettiğimiz George Bush ailesinin silsilesinin klanının evet. Son derece kendi çıkarları için kullandığı o özgürlük şeyin gündeminin mesela söyleminin yarattığı etki var vesaire vesaire tabii.
Evet, burada tabii çok yani Zizek'in de bahsettiği dünkü geldiğindeki yazısında önemli bir şey daha da var. Yani daha başından itibaren protestocuların bu devrimci diyelim hatta onlara bir radikal ve kolektif bir sivil itaatsizlik hareketi, hı hı, sembolik bir hareketin içinde yani devletin, evet, otoritesini resmen şeye aldılar diyor, askıya aldılar ve hı hı. İşte düşmeleri içinde çizgi filmlerde olduğu gibi uçurumun aşmış aslında ama havada birisinin ona söylemesi lazım mübareğe diyor. Düşeceksin artık deyince o zaman düşecek diyor. Yani bu farklı bazı yeni bir dayanışma ruhundan sivil itaatsizlik çizgisi getirebileceği ümidindeyim şahsen.
Bir de bir fark olarak sanki görünürlük şey kavramı da var. Yani 68'de bile bu derece anında görünürlük yoktu, evet, hani bakıldığı zaman. Ama şimdi sosyal medya üzerinden veyahut televizyonlar üzerinden izleyebiliyor. Ve sanki sokakta gösteri yapan 10 milyon civarında kişiye müdahale etmeyi de son derece zorlaştıran bir gelişme olarak da belki değerlendirilebilir bu.
Tabii ya, bu işte şeyin yeni medya teknolojilerinin üzerine çok tartışma var. Hani bu gerçekten siyasi hareketlere yararı mı var, zararı mı var, nedir, ne oluyor gibi değişik görüşler var bu konuda. Tabii o zamanlar yani 1968'de veya 1956 devriminde işte Batı'ya o fotoğraf kaçırıyor olabilmek, o devrimin karelerini gönderiyor olabilmek vesaire büyük bir olay. Şimdi böyle bir şey söz konusu değil. Yani şimdi öyle bir aslında bu işlerin değişmesi söz konusu ki baktığınızda şimdi Britanya Savunma Bakanlığı'nın mesela 2 senede 400'e yakın laptopu kaybolmuş. Artık güvenlik veyahut da işte bu şeylerin bilgilerin sızması, kaybolması, işte bu WikiLeaks olayındaki gibi konuştuğumuz gibi. Ya bunlar artık aslında olağanlaşmaya, bir kedik tabii çok büyük bir olaydı da. Yani böyle artık bilgiyi korumak veya bilgiyi tutmak gibi bir şey, ipoteğe almak çok zor gibi gözüküyor. Fakat bu konuda farklı tezler de var. Mesela Stanford Üniversitesi'nden işte bir şimdi misafir orada konuk sanatçı, konuk akademisyen bir Yevgeni Morozov diye bir adam var. Mesela onun işte bu kendisi Belaruslu. Belarus neyse çok tabii bu Avrupa'nın
beyaz Rusya mı deniyor ona?
Evet, Belarus. Ya Belarus böyle son derece bela bir sistemin olduğu bir ülke olduğu için Avrupa'nın en kapalı kutusu sistem.
Ve tek diktatörlüğü kalan,
evet,
değil,
evet,
mi?
Evet, evet, evet. Aynen öyle. Oradan kendisi. Ve işte şey onun tezi işte açık ağlar, kapalı toplumlar aslında gibi. Yani internet özgürlüğün savunulmasından çok aslında sistemin korunması için kullanılıyor baktığınızda gibi tezleri var. Ve işte aynı zamanda internet üzerinden örgütlenmelerin, mesela aktivizmin iddia edildiği gibi çok fazla yaygın olmadığını, mesela işte birçok yerde göstericilerin söylendiği kadar Twitter vesaire üzerinden örgütlenmediğini, bunun bir Batı illüzyonu olduğunu iddia ediyor. Yani bu başlı başına zaten bir program konusu olur aslında.
Evet, olabilir ama yani bu Mısır'da, evet, son 13 haftadır neredeyse, evet, gördüklerimizden sonra biraz sorgulanabilir. Çünkü yani burada katiyen bu sosyal, tabii, paylaşım sitelerine, Twitter'a, Facebook'a, tabii, falan olmayan bir önem atfetmek için söylemiyorum ama, hı hı, başarılı bir şekilde de kullanılıyor.
Ya, tabii.
İşe yarıyor yani ve, hı hı, milyonlar dökülüyor. Yani İskenderiye'de şehrin nüfusunun 1/7'i sokakta bu olacak iş değil yani.
Tabii, var olan eylem repertuarını en azından kuvvetlendirici, destekleyici bir etki.
Tabii tabii. Ya orada işte şey bir şey sorgulama var. Mesela 1960'lardaki siyahların hak hareketi eğer yani Twitter vesaire olsaydı farklı mı olacaktı? Orada sonuçta insanlığın bir ortak mesela o dönemin 60'lardaki o hak hareketlerindeki büyük oturma eylemlerinin, sivil itaatsizlik için yapılan büyük eylemlerin mesela örgütlenmesinde nasıl bir ruh hali söz konusu deyince birden yükselen ateş gibi adeta. Herkesin birdenbire o yükselen ateşin etkisi altında kalması gibi böyle bir adeta transa geçerek bu harekete yönelmesi gibi bir hal söz konusu olduğunu birçok o dönem katılan insan söylemiş. Mesela araştırmacılar
evet,
falan.
Yani Gandhi'nin de Dandi tuz yürüyüşünde mesela evet. Elinde böyle bir olanak yok ama
evet.
Müthiş bir şekilde yayılabiliyor yani.
Yani belli bir kritik eşiğe gelindiği zaman insanlar mobilize oluyorlar ama bu gibi teknolojiler veya artık araçlar ne dersek diyelim varlığı da o mobilizasyonu biraz belki kolaylaştırıyor diyebiliriz.
Tabii yani evet. Muhakkak bu büyük ölçüde kolaylaştırıyor. Şimdi işte 2009'da Moldova'da mesela bu komünist hükümete karşı ayaklanılması, işte bu Tahran'daki mesela şeylerin seçim sonrası gösteriler vesaire. Yani Amerika Dışişleri Bakanlığı'nda hatta o dönemde Tahran'daki gösteriler döneminde Twitter'a ricada bulunulmuş. Özellikle lütfen bakımı teknik bakım söz konusuymuş ve gösterilerin tam kritik bir dönemine denk geliyormuş. Lütfen bu bakımı erteleyin diye. Ve hatta Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda işte şöyle bir espri dolaşıyor diye bir laf vardı. Twitter'a aday gösterelim Nobel Barış Ödülü için diye.
Evet, ama mesela aynı Amerika'nın da başka bir ortak söz konusu olduğu zaman da işte insanın nefesini kesen bir ikiyüzlülükle bu Twitter dahil bütün interneti kapatan, dünyaya kapatan Mısır'a tek bir şey söylediğini hatırlamıyoruz.
Tabii yani. Şey de var yani Twitter veya işte diğer sosyal ağlar değil olay onları kullananlar da yine bitiyor yani evet. Her şeyden önce.
Ya tabii şeyde çok ikiyüzlülük söz konusu mu burada Amerika'nın yani bunu yatsımak mümkün değil. Yalnız Obama'nın orada enteresan bir müdahalesi var. Tek belki bu bütün bu süreçte yaptığı bir iyi şey varsa bu internet konusunda 2 Şubat'ta bir şey yapıyor, konuşma yapıyor. Ve şey diyor yani bu evet. Mısır halkının haber alma hakkının önemine vurgu yapıyor. Ve internet mesela 5 gün önce kesilmişken 12 saat içinde bu yüzden açılıyor. Yani orada enteresan bir evet. Hikaye var. Ama gerçekten de şimdi bu internet üzerinden baskı falan biz Türkiye'de de çok yaşamış olduğumuz bir şey. YouTube bu kadar zaman kapalı kaldı. Facebook şey edilecekti, kapatılacaktı az kalsın falan. Yani bu açıdan tabii yani internetin o kadar müthiş bir gücü var ki hepimizi aslında o kadar büyük bir şekilde hayatımıza girerek değişip dönüştürüyor ki bunu yatsımak mümkün değil. Ben sadece diğer farklı evet, görüşüm. Evet. Benim aslındaki görüşüm tamamen işte New York Üniversitesi'nde Clay Shirky falan gibi böyle son derece internetin olumlu etkisini bu anlamda siyasi hareketler ve örgütlenme, aktivizm üzerinde savunan taraftayım. Evet. Ama hani öbür görüşle de aslında biz konuşuyor, sunuyor olmak lazım bence. Yoksa hakikaten hayatımız çok ciddi bir şekilde dönüşüyor. Türkiye'de de öyle. Mesela Aksiyon dergisinde komik bir haber vardı biraz aslında bir süre önce. Muhafazakar ailelerde işte boşanmalar artıyor ciddi biçimde. Ve bunun en büyük sebebi olarak da interneti gösteriyordu. Sosyal paylaşım Facebook yüzünden boşanmalar artıyor diye.
Evet.
Facebook o yüzden belki Türkiye'de yasaklanmaya çalışılıyordu. Bak şimdi ben de burada bir komple teori yapayım.
Aileyi korumak için değil mi?
Evet, aile değerlerini korumak için.
Çocuk ve Facebook.
Evet, evet. Onlar ya hakikaten gerçekten baktığımızda işte dünyayı dolaşan bir dediğim gibi bir insan onuruna sahip çıkma hali var. Bu umarım... Ya işte daha önce bahsettik WikiLeaks de aslında bir anlamda bunun tezahürü. Ya bu böyle diplomasi olmaz işte gibi. Şimdi buradan bahsediyoruz. Aslında Obama'nın seçimi son derece hayal kırıklığıyla sonuçlanmış olsa da orada da en başında bütün bu insanların örgütlenmesinde, gidip oy vermesinde, işte ufak mütevazi bağışlarla Obama'yı başa getirmeye çalışmasında bir Bush dönemine karşı isyan söz konusu.
Evet, tabii.
Ki Amerika son derece muhafazakar bir ülke böyle baktığımızda. Onun için insan onuruna sahip çıkan yeni bir çağa doğru ufak ufak ilerliyoruz. Evet, etmek ben istiyorum.
Dünyada yeni bir hayalet kol geziyor. Haysiyet hayaleti.
Haysiyet hayaleti.
Çok teşekkürler size.
Oldu.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Seyyare.
Sizin öneyle Türkiye ve dünya olayları arasında paralellikler, karşılaştırmalar.
Açık Gazete.
Alp Ulagay'la Spor.
Günaydın Alp.
Günaydın abi.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, Mahir'le de zaten
İlk buluşmamızı yapıyoruz. Evet. Benim için.
Evet, şimdi tabii ortalık siyasi ve diğer konularda, sosyal konularla lebalep dolu ama spora da her zamanki yerini, hakkını vermemiz lazım. Öncelikle neyi konuşuyoruz? Yani spor adına gene hangi skandalı konuşacağız bakalım?
Bir şeye değinmek lazım. Ben de ilk defa bu akşam maç izlediğim için yeni Galatasaray'ın yeni stadında Seyran Tepe'de. Sonra tabii ertesi gün öğrenmiş bulunduk. Tribünlerden atılan bir şişe 10 yaşında bir çocuğun kafasında patladı.
Öyle mi?
Kafatasını çatlattı. Bayağı ciddi, yani ölümün eşiğinden döndü çocuk. Koca bir cam şişe gelmiş kafasına, üst tribünden, üst katından. Sonra bunun muhtemelen konuk Eskişehir Spor taraftarlarının oturduğu tribünden geldiği söylendi. Hatta işte o meşhur kameralar var ya, hani protesto edenleri tespit edecekti stadın açılışında. Onun
jurnalci kameralar.
Evet, jurnalci kameralar. Onun kameralarla şişe atanın tespit edildiği
öyle
söylendi.
Britanya'daki, İngiltere'deki statlarda filan bu hooliganizme karşı yapılan, kullanılan şeyler gibi bir uygulama, öyle mi bu?
Yani bu statta değil, diğer birçok statta da kapalı devre şey sistemi var, kamera sistemi var. Hani güya işte denetleniyor, yani hem olay anında bakılıyor kameralardan, hem de sonra işte bir olay olmuşsa olayı kimler çıkarmış, kamera kayıtlarından inceleniyor hesapta. Ama hani şu ana kadar ne kadar itkin kullanılıyor ya da göstermelik bir sistem mi bilmiyorum. Buradaki söze de doğrusu çok güvenemedim. Biraz çocuğun ailesi olayın üzerine gittiler. Yani hani olayın sorumlusu bulunana kadar peşindeyiz, takipçisiyiz diye üstelediler.
Peki bu sözünü ettiğimiz kameralar kulüp başkanı, Galatasaray başkanı Adnan Polat'ın bu başbakanı protesto edenleri tespit ettirip polise vereceğini iddia ettiği kameralar.
Aynı kameralar, evet.
Peki burada işe yaradılar mı?
İşte o kişinin şişeyi atan ya da atanların bulunduğu söyleniyor. Ama hani bir gazetede isim görmedik. Sadece tespit ettik. İşte hani ismi, yani şeyi, görüntüleri polise verdik gibisinden bir açıklama geldi. Ama hani geçiştirmek için mi yoksa hakikaten buldular mı? Şey yapamadım. Ona güvenemedim doğrusu. Tabii şeyin, olayın hani gelişimi de çok saçma sapan. Ben ilk defa maçı izledim. Yastada girmiştim ama ilk defa maçı izledim. Yani ciddi organizasyon problemleri var bir kere. Hani belki yüzlerce o şeyli turuncu yelekli güvenlik görevlisi var. Ya en az yarısının hiçbir şey yapmadığını, eller böyle yanda gezdiğini söyleyebilirim. İşte klasik
maçta mı seyretmiyorlar?
Maç seyrediyorlar.
Bunlar stat dışındakiler. Benim dediğim büyük kısım stat dışında, hani seyircilerin üstünü arayan, yönlendiren ve yani daha doğrusu yönlendiremeyen desek daha doğru olur. Çünkü hiç kimse, hangi, beni yanlış tribüne soktular mesela. Oradan çıkmak ayrı mesele oldu. Bir tanesi hani şeyi bilmiyor. Hangi tribün neresidir en ufak bir fikirleri yok. Ve klasik arama sistemi var. İşte cepteki bozuk paralar kutuya falan. Hmm. Ama işte adam şişeyi sokmuş. Yani bozuk parayı almayı biliyor klasik sistem. Eskişehir taraftar ya da kim attıysa o şeyi çocuğun kafasına içeri sokmuş şişeyi adam. Cam şişeyi.
Stadın içinden almış olamaz mı peki öyle bir?
Stadın içinde şey satılmıyor. Hatta plastik şişe bile yok sanıyorum. Yani satılan şeylere baktım ben. Ayran, su falan şeydeydi. Hani ufak pet bardakları oluyor. Onlar da satılıyordu hep. Yani bir plastik şişe bile görmedim stadın içinde. Hani benim görmediğim bir bölümde var mıydı? Farklı tribünde farklı bir şey satılıyor muydu? Bilemiyorum. Hani bir, belki bir ihtimal. Ama hani pet bardaklarla da tabii o şey olmaz. Zaten kafaya cam şişe gelmiş. Artık hani bacağına mı sakladı, neresine sakladı? Şey yapamıyoruz. Onu kestiremiyoruz. Bir şekilde sokmuş şişeyi. Hani başka da sokuldu mu? Onu da bilmiyorum. Hani işte güya o kadar güvenliğin bulunmasının şeyi sebebi hani işte stada bir şey sokulmasın vesaire. Ama hani bir işe yaramıyor. Yani stadın içinde de o tip organizasyon sorunları var. Yani nereye oturacağınızı asla bulamazsınız mesela eğer yanlış bir tribüne girdiyseniz. O tip problemler var. Yani stadın kendisi iyi, maçı izlemek güzel orada. Ama şey kötü. Sistem hiç oturmamış.
Yani stada girdi ve bir daha çıkamadı. Öyle mi? Öyle efsaneler de olabilir yani.
Kayboldu falan evet. Bir de işte hani o normal tabii. Çıkarken metroda bir yığılma problemi oluyor. Yani maça giderken metro çok avantajlı. Hiçbir trafiğe takılmıyorsunuz. Ama çıkarken tabii hani bir erken çıkan bir grup var ama seyircinin büyük bölümü aynı dakikalarda çıktığı için işte orada bekletiliyor. Güvenlikler orada da mesela demir kapıları suratınıza falan kapatıyor. Hani böyle o uyarmadan falan.
Evet. Öyle
matak bir durum. İnşallah yaralanan çocukta kafatasında çatlak var vesaire görüntüler kötüydü. Büyük bir sorun yaşamadan sağlığına kavuşur ama işte hani stat değişiyor. Hani devam edeni ortam diyoruz. Eski benzer görüntüler de devam ediyor maalesef.
Bu konuda şöyle eleştiriler ben de kendi adıma rastladım. İşte bu rakip taraftarın oturduğu yer işte locaların üstünde yok efendim işte Galatasaray taraftarına çok yakın vesaire gibi. Ama öte yandan da insan şey düşünüyor hani böyle bir hesap kitap yapılmalı mı diye düşünüyor bir yandan. Hani şişe atılmasını veyahut başka her türlü öldürücü olabilecek şeylerin atılması bizim futbol kültürümüzün bir parçası o zaman. Bunları da böyle bu şekilde kabul etmek gerekiyor herhalde.
Yani bu güzel tespit. Tam futbol kültürümüzün parçası. Yani eline geçeni hani ya sahaya genelde şeydir, hakemdir orada hedef. Onun için toplanır. Çünkü meşhur 22 süre önceki Nöşetel maçı vardı işte. Orada maçın iptal edilmesi ve tekrar oynanma kararının verilmesinin sebebi hakemin kafasına gelen bozuk paraydı. Kafasını yarmıştı hakemin. İşte ondan sonra bu cepteki bozuk paralar şey bomba muamelesi yapılmaya başladı. Ama işte adam şişeyi sokuyor. Sen bozuk parayı istediğin kadar al. Yani boşa gitmiş o çalışma demektir. Stat'taki düzene gelince batı ve kuzey tribünlerinin birleştiği köşenin üst katında aslında köşenin tamamında deplasman seyircisine ayrılmış bir bölüm var. Bunun bir kısmı üst katta bir kısmı alt katta ama şöyle problem var. O üst ve alt katların arasında localar var. Stadı gezerken bize kulüp yöneticileri anlatmışlardı sorunu. Yani orada rakip taraftarlar locayı basıp şu yiyeceklerden biz de tadalım falan diyebilirlerdi. İlk maçı bilmiyorum Sivas maçında ama Eskişehir maçında alt kata hiç rakip seyirci alınmamıştı. Tamamen boştu o tribün. Üst katta rakip seyircilerin oturduğu bölüm herhalde biraz genişletilmişti. Çünkü Eskişehir'in de tamamen doldurduğunu gördük. Yani 3000 kadar herhalde Eskişehirli vardı rahat. Ve hani Türkiye'deki en iyi şey oluyor. Üst kata rakip seyirci oturursa alt kata işte bir şey atar. Ama şeyi alt kata oturtursanız deplasman seyircisini belki de sizin seyirciniz onların kafasına bir şey atacak üst kattan. Yani hani onun da garantisi yok.
bu stat lojistiği biraz zor bir işe benziyor. Askeri konuşlandırma açısından.
Yani dünyanın bütün statlarında hani deplasman seyircisi olur. Ha %3, ha %5, ha %10. Ama bir sürü ülkede hani bu sorun çıkmıyor yani. Hani belli yani Fransa'da da oldu mesela. Marsilya ve Paris Saint-Germain taraftarlar arasında ciddi bir husumet var. Geçen sene yani son iki sezon sanıyorum birbirlerinin maçlarında rakip seyirci alınmadı. Çünkü devamlı işte şey fırlatıyor kafalara falan. İspanya hatırlıyorum Sevilla'nın iki takımı yani Sevilla ile Betis takımları arasındaki maçta adam böyle bir cep mancınığı gibi bir şey yapmıştı sapan böyle. Alt kata ondan fırlatıyordu şey. Yani şişe fırlatmakla kalmıyor bir de daha sert fırlatabilmek için şey yapmış düzeneyi sokmuş stadı.
Orta çağ görüntüleri. Peki bir şey de bu stadyumla Galatasaray'ın stadıyla ilgili bir de isimle ilgili bir sorun da devam ediyor. Bir kere şeyden geçtim de ya, stadın yapımı sırasında hayatlarını kaybeden iki işçinin isimleri hiç olmazsa bir yere verilsin deniyordu. Stada olmasa bile o yapılmadı sanıyorum. Ama bir de Ali Samiyen denmesinin de itirazlara yol açtığı mı şirkette bir soruna yol açtığını söylüyordu Mahir.
Şöyle yani Galatasaray'ın eski stadı işte 64'ten 2009'a kadar 45 yıl Ali Samiyen stadı olarak anıldı. Yeni stada geçerken Galatasaray'ın sadece yeni stattan gelecek seyirci gelirine değil sponsor gelirlerine ihtiyaç var. Daha stadın açılmasına bir yıl kala Türk Telekom'la kapsamlı bir anlaşma yaptılar. Yani hem stada isim anlaşması hem de forma reklamı ama 10 yıllık bir anlaşma. Uzun da bir anlaşma. 75 milyon dolar sanıyorum karşılığında bir anlaşma ve işte 10 yıl boyunca göğüste Türk Telekom reklamı olacak. Stadın da ismi Türk Telekom Arena olarak anılacak. Tabii bu arada kulübün kurucusu hani güzel de bir isim. Böyle bir siyasetçi isim falan da değil. Kulübün kurucusu ve ilk sporcularından Ali Sami'nin ismi güme gitti. Kulüp de orada bir ırklık yapıp stadın bulunduğu bölgeyi bir kompleks olarak değerlendirip hani o da stat olur ama yanına birkaç şey daha yaparız.
Peki başka ne var o kompleksin içinde?
Şu anda bir şey yok. Ama işte hani kafe, restoran bir şeyler hani böyle bir boş mesela metrodan stada yürüdüğümüz alan boş bir alan. Hiçbir şey yok orada şu anda. Arada geçiş kapıları var sadece hakikaten. Ben de gidince gördüm. O kompleksi Ali Samiyen Spor Kompleksi ismini verdi. Ama kulüp kendiliğinden yaptı bunu. Yani şöyle anılacak. Ali Samiyen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena Stadı gibi bir şey. Hani scoreboard'ta da bunu kullanmak istemişler. Türk Telekom itiraz etmiş. Scoreboard'tan bunun üzerine Ali Samiyen ismi çıkarılmış. Türk Telekom Arena ismi hep kullanılmış. Şimdi yapılan bir protokol var. Orada Ali Samiyen ismi sanıyorum hiç yok. Geçmiyor yani Spor Kompleksi ismi. Türk Telekom da kendince şey yapıyor tabii. Hani yaptığımız protokol var. İsmimizin ikinci planına düşmesini istemiyoruz. Bu kadar da para verdik. Yani taraftar vesaire hiç hoşlanmayabilir ama bugünkü üst düzey spor ve sponsorluk ilişkisinde şeyler belli, şartlar belli. Yani o parayı veren düdüğü çalar orada biraz. Hani evet, taraftarlar hoşlanmayabilir ama hani ciddi bir yatırım yapılmış. Hani şu olabilir. Kulüp der ki anlaşmayı bozalım biz. Sizden tabii o 75'in bir kısmını avans da almıştık.
Onu da iade edelim.
Onu da iade edelim. Anlaşmayı ama bozalım.
Ali Samiyen'imizi koruruz diye.
Koruyalım.
Şu
var hani hep bu endüstriyel spor uygulamalarının Amerika'dan geldiğinden, ABD'den geldiğinden bahsediyoruz. ABD'de herhalde sponsorsuz bir stat salon bulmak zordur diye düşünüyorum. Yani hepsinin bir ismi var. Hani şey örneği var. Mesela Orlando Magic basketbol takımı Hidayet Türkoğlu'nun oynadığı. Takımın sahibi kendi oynadıkları salona isim veriyor. Hani öyle bir şey var ama yine bir isim var sonra yani o mutlaka sponsorlu anılıyor. İşte futbolda İngiltere ilk başladı. York Reebok Stadyumu vesaire. İşte Arsenal Emirates Hava Yolları ile anlaştı. Tabii işte Türkiye'de geliyor. Yani Galatasaray bunu yaptı. Ardından Beşiktaş bir inşaat firması ile anlaştı. Hani daha fazla gelir istiyorsanız stadın ismini bir şekilde kullanmak durumundasınız.
Ali Sami Bey'den de vazgeçeceksiniz.
Evet,
daha
yani
fazla gelir istiyorsanız.
Tabii Ali hani bu durum olunca kulüp içinden de eleştiriler gelmiş. Başkan da artık şimdi dün Türk Telekom galiba Divan Kurulu'nda önceki gün Türk Telekom'a veriştirmiş. Ama işbirliği yaptığınız bir kurumda da bu kadar kedi köpek olmazsınız yani.
Evet, yapılan protokole aykırı değil mi o da yani, hani şimdi düşününce.
Evet evet, hayır ama 9 yıllık daha
şirket
şey var.
Şirket haklı.
Belki de kaç yıllık anlaşma var yani. Göre, böyle hep itişerek mi devam edeceksiniz? Hani bir 2 yıllık anlaşmanız olsa hani sineye çekersiniz karşılıklı. Bitince ama 10 yıl hele Türkiye şartlarında uzun vade yani. Nasıl sürecek bu işbirliği bilmiyorum. Türk Telekom'da tabii şey olur. Kulüp yönetimleri de işte şirketi vesaireyi böyle taraftara biraz hedef gösterir bu tip durumlarda. Türk Telekom da böyle kibar kibar açıklamalar yapıyor kendince. İşte yaptığımız bir anlaşma var vesaire falan, hani çok taraftar tepkisi çekmemek için. Galatasaray taraftarı konuşmaz, hep cebiyle konuşur. Hiç Türk Telekom'la konuşmaz diye. Kampanya.
İşçilerin durumu pek tartışma konusu olmaz.
Bırakın yani. Yüzlerce işçi var canım. Ne olacak iki taneden?
Evet. Zaten buralarda başka mecralarda stat yapımında olmasa bile sürekli işçi ölümü haberlerinde.
Kurtarırken hem de.
Evet.
Değil mi yani? Evet. Tam Türk işi.
Kurtarırken.
Kurtarırken yani. Olacak gibi. Değil mi? Kurtulan yok. Kurtaranlardan da kurtulan yok herhalde.
Şu ana kadar göremedik.
Evet, evet. Maalesef. İşçiler zaten şeye gidiyor hani. Nasıl diyeyim? Hani detayın detayı oluyor maalesef. Keşke hakikaten o orası gerçek bir kompleks olsa da o iki işçinin isminin olduğu, ne bileyim işte hani bir ufak binadır vesaire, hani isimler evet. Atılsa bir de plaket orada, hani kimdi onlar, ne yaptılar, ne ettiler.
Evet.
Hani büyükbaşlar tartışıyorlar, şu kadar para verdik, ismini kullandın kullanmadın, adam da emeğini verdi oraya yani aylarca belki, maalesef.
Evet, peki bir de şu bizim Mahir'le konuştuğumuz bir hikaye vardı. Onu da paylaşalım dedik. Bu Super Bowl diye adlandırılan Amerikan futbolu finali oynandı ve Packers kazandı. Green Bay City mi neydi?
Green Bay Packers, evet.
Evet. Biz, yani bizim de çok iyi bildiğimiz bir spor dalı olmamakla beraber ilgimizi çeken nokta bu Amerikan Futbol Ligi'nde ki tek şey kamu tarafından.
Yani topluluğun
topluluğun sahip olduğu tek takımmış. Çok ilginç geldi yani böyle bir şeyin olabilmesi, böyle bir formül olması.
Evet, hatta tüm Amerikan sporları içinde.
Öyle
hani,
mi?
Çünkü Amerika'da hani dört büyük spor, Amerikan futbolu, basketbol, beyzbol, hani onlardan ufak olsa da bu sokeyi diye anılır. Onlar hani major professional sports diyorlar. İşte hepsinde 30'ar takım demek ki yani 115-120 takımın falan olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Gruptan bahsediyoruz. O bütün o 115-120'nin içinde tek takım şey olmayan, kar amacı gütmeyen bir organ şey olan tek takım. Çünkü sistem şöyle Amerika'da, her takımın bir sahibi var. Ya o bir çok zengin birisi.
Milyarder bir.
Evet, genelde hani bu sokeyinde belki milyoner buluruz. Ama genelde milyarder oluyor. Ya da şey, hani bir şirketin ya da fonun sahip olduğu takımlar var. New York Knicks falan gibi. Ama sonuçta o patronlar ne kadar biraz hani hobi vesaire için girmiş olsa sonuçta para kazanmak da istiyorlar yani. Senin sonunda bilanço açıklandığında eksi yazsın istemez kimse. O yüzden işte mesela şu anda oyuncular birliğiyle toplu sözleşme görüşmeleri var. Tıkanma noktasına geliyor. Yani şeyler maaş toplamında indirim yapmak istiyorlar patronlar. Oyuncuları arttırmak istiyor. Gelecek sezon NBA'de hatta NFL'de hem futbolda hem basketbolda grev ve lockout olması söz konusu. Çok ciddi bir durumun eşiğinde Amerikan sporları. Green Bay bakımından hakikaten ilginç. Ben de daha önce incelememiştim. Yani kurulduğundan beri o şeyle kurulmuş ve hani Amerikan futbolunda efsane takımlarından biridir. İlk 60'larda iki şampiyonlukları var ve efsane koçları Vince Lombardi şu anda kupanın ismiyle veriliyor. Şampiyonluk
kupası. Evet, onların koçunun adıyla
evet,
değil
Vince
mi?
Vince Lombardi. Hani kitapları falan da var. Böyle hani profesyonel antrenörlüğün, koçluğun felsefesini oluşturan isimlerden biri. Yani kendi yazdığı da hakkında yazılmış da çok kitap vardır. Sonra kanserden ölüyor sanıyorum takımın başındaki yani ilk senelerinin birinde vefat ediyor. Kupada şampiyonluk kupası onun ismiyle veriliyor ama Green Bay'in uygulaması ilginçmiş hakikaten. Ben de şimdi program öncesi konuştuktan sonra biraz göz attım ve ufak da bir şehir Wisconsin'de Green Bay. Hani 100 bin nüfuslu falan ama bu 5. şampiyonluklarını kazandılar.
Evet, yani Dave Zirin'in ilginç bir yazısı vardı. O konuda Nation dergisinde çıktı ve mesela Fox tabii televizyonu muazzam reklam paralarıyla bu yayınlıyor. Super Bowl'u denen bu final karşılaşmasını bir kere dahi sözünü etmemiş şeyin. Sahibinin kolektivite olduğunu, yani bunun bir kooperatif takımı olduğunu tek kelime bile sunucular söylememişler. Hep bütün başkanları, milyarderleri söylemiş.
Kameraya sığmıyor. Başkan olsa bir kamera çekecek.
Evet.
Şimdi öbür türlü ne kadar çekeceksiniz? Bakın 100 bin üzerinde şeyden bahsediliyor. Ortaktan bahsediliyor.
Ortak, evet.
Doğru, yani kamera çekemez.
Biz bu sıralarda bu ortaklık, kolektif yapı, topluluk radyosu filan meseleleriyle haliyle biraz ilgileniyoruz Açık Radyo dolayısıyla. Bu da ilgimizi o yüzden çok çekti yani.
Evet, çok aşina olmasak da spor olarak.
Bu aslında hani spor organizasyonu içinde tam örnek alınabilecek bir sistem. Çünkü hani biz hani Avrupa'da futbolu daha iyi gözlemleyebiliyoruz, daha iyi biliyoruz. Nedir? İşte Berlusconi çıkıyor. Hani takımın sahibi başkanı değil. İtalya'da da şirket sistemi var.
Evet.
İşte İngiltere'de Abramovich çıkıyor. Hani bir tane bir el hareketi. Antrenör al, kov, onu sat, soyunma odasına in, az kes. Böyle bir sistem var.
Türkiye'de jurnalci başkanlar var Türkiye'de.
Evet, yani Türkiye'de şirket sistemi tek tük var ama büyük kulüplerde yok. Orada daha da komik, yani kulübün aslında sahibi olmayan birisi o sahipli kulüplerin başkanından daha fazla şey. Asıp kesme hakkı görüyor kendinde.
Evet, böyle Sezar edalarıyla yani.
Evet, yani şeyde işte oldu, İngiltere'de Manchester United, Wimbledon vesaire bir iki takımı el değiştirdikten sonra taraftarlar tepki olarak kendi Manchester'larını, Wimbledon'larını kurdular mesela.
Evet.
Hani Green Bay kadar geniş kapsamlı olmayabilir ama yani yine birkaç on bin kişiden söz edilebilir. O takımlarla hani biz Manchester'ı artık kaptırdık bir sermaye. Kendi Manchester'ımızla yolumuza devam ederiz dediler. Wimbledon takımı ilginçtir. Yani 9. ligden, 9. lig diyelim yani amatörden 5. lige kadar çıktılar ve liderler bu sene. Eski taşınan Wimbledon takımı Milton Keynes diye biri taşındı. Arada 2 küme falan fark kaldı onlarla, yani yakalamak üzereler neredeyse.
Peki ben şey de okumuştum, şimdi ismini hatırlamıyorum ama Manchester United veya Liverpool, bunlardan bir tanesinde yine bu büyük sermayeye satılan kulüplerden bir tanesinde alternatif takım oluşturmanın yanı sıra hali vakti yerinde bir grup taraftar kulübü tekrar ele geçirmek için yine bu belki de Green Bay Packers organizasyonuna işte benziyor.
Hatta kim vardı? Bu gol... Goldman Sachs'ın ekonomisti Jim O'Neill falan da olabilir içinde. Onun olduğu böyle bir elitler şeyi de, yani Manchester United'lı seçkinler şeyi de örgütlü, yani taraftarları da örgütleyip böyle bir fon oluşturmaya çalıştılar. Yani kulübü biz Amerikalı başkan, Amerikalı Glazer ailesinden geri alalım. İşte bunun için hani şey olanlar, herkes kendi ölçüsünde, yani 1 milyon dolar, 1 milyon sterlin koyabilecek olan 1 milyon koysun. 100 sterlin koyabilecek olan 100 sterlin koysun. Böyle bir fon oluşturalım ama Avrupa futbolunda şey o kadar büyüdü ki yani o fonu toplamak zor. Çünkü takıma örneğin Körfez ülkelerinden gelen teklif 1,5 milyar dolar. Yani 1,5 milyarı toplamanız, çünkü orada ilk düşünülen meblağ onun bunun yarısı gibiydi.
Mısır'a yıllık Amerikan yardımı değil mi?
ciddi, yani o ciddi bir şey, ciddi bir rakam. Belki hani 15 yıl önce deneseydiniz o zaman hani herkesin bir koyabileceği para daha küçük olurdu ama 70 milyon sterlin, 100 milyon sterlin halledebilirdiniz. Şimdi rakamlar çok büyüdü ve bu takımların bazıları ciddi bir tanıtım ve kar şey olarak görülüyor, aracı olarak görülüyor. Kolay değil ama hani belki hakikaten işte ideal sistem bu. Yani milyonlarca taraftarımız var söylemi vardır yani. Hakikaten evet, taraftarınız mı var yoksa sizin geçici müşteriniz mi var yani?
Evet, bu çok önemli bir nokta göründüğünden. Zaten Dave Zirin yazısında da şeyi söylüyordu. Bu gerçekten bir halkın zaferidir aslında, bu kazanılan kupa diye de. Hani abartmayayım ama diyor yani bir tek başka bir örneği yok Amerikan bütün sporlarında. Dolayısıyla da halk kazandı diyor. Çok sık rastlanacak bir şey değil. Ve gaziler varmış. Savaş gazileri. Onlar da beraber seyretmişler. Onlar da kuvvetli bir taraftarıymış yani bu sistemin.
Bu arada final maçıyla ilgili bir komiklik, onu da belki rastlamışsınızdır. ABD'nin herhalde en modern stadyumlarından biri, belki de birincisi, Dallas Cowboys'un stadyumunda oynandı Super Bowl maçı ve yani 3 yıl önceden belliydi. Statta zaten 2 sezondur falan kullanılıyor. İşte Dallas'ın böyle çok şey bir başkanı var. Para babası Jerry Jones'tu galiba ismi. Hani o statta çok övünüyor vesaire, ancak
şişe mi atıldı yoksa?
Yok hayır. İşte bu maç için böyle yüzlerce dolar falan bilet paraları veriyor. Korkunç, bir yıl önceden bilet alınıyor. Kaç seyirci, birkaç yüz kadar seyirci geliyorlar. Oturacakları koltuklar yok. Evet, yani bir kısmı için planlanan koltuklar galiba yani olmayan koltuklara bile satılmış. Bir de yani maç tam birkaç gün önce kontrolü yapılıp güvenli olmadığı saptanan bir şey grubu var. Koltuk grubu. Orada seyirci oturtulmamasına karar verilmiş. Böyle ağlaya sızlaya ekranlardan vesaire izlemek zorunda kalmış o seyirci grubu. Şimdi ben tabii şey aklıma geldi. Amerika'daki seyirci tam bir müşteri gibi davranır. Dedim herhalde bir şey olur. Bir özür müzür getirmez buna, dava açarlar. İşte şey lig yönetimi, Amerikan Futbolu Lig Yönetimi özür diledi ve gelecek sezonki Super Bowl finaline bilet davet yani edileceğini söyledi bu seyirciler. Evet. Ama dünkü haber şu, 5 milyon dolarlık dava açıyorlar.
Açıyorlar. İyiymiş. Peki o evet. Zaman galiba başka da konu kalmadı. Yani daha doğrusu zamanımız kalmadı başka konu konuşacak. Evet,
stüdyoyu mübareklemeyelim biz de.
Üstü mübarek Green Bay alır mı acaba? Para çokmuş.
Yetebilir.
70 milyara her şeyi alabilir.
Ama satarlar mı?
Evet.
Güzel soru. İşte şey bu zaten. Kilit nokta. Haftaya görüşmek üzere diyorum.
Çok teşekkürler.
Alp Ulagay'la Spor.
Evet, bu haftayı da bu şekilde bitirdik. Saat 10.01 ve çok önemli bir üçüncü Gazap Cuma'sına hazır vaziyette bekliyoruz. Hem Mısır halkı tamamen ayakta ve belki de tarihin gördüğü en büyük insan kitlesini çıkaracak sokaklara ve hükümet binalarının tankların önünde yatıyorlardı insanlar mesela, ki çıkarılması engellenmesin diye. Evet. Böyle önemli bir gün. Bugün mübareğin de gittiği mübarek bir cuma olacağı umudunu muhafaza ediyoruz. Aklımız o tarafta.
Kansız mümkün olduğunca.
Evet.
Bir yandan Mısır'da bulunurken dün mecliste yaşanan bir kavga da var. Belki kapatmadan önce bundan da kısaca bahsetmek gerekir. BDP milletvekilleri kürsüde konuşurken yapılan müdahale, işte bu sayın söylemi üzerinden gelişen bir şey. Nasıl sayın dersin demezsin vesaire yumruklar. Bunlar da yaşanıyor. İşte
yaralı var mı?
Düşen var ama yani hastanelere yansıyan bir şey yok, resmi bir şey yok gördüğümüz kadarıyla.
İyi o zaman, benim aklım daha çok meclisteki kavgadan çok
Mısır'la.
Mısır sokaklarında, caddelerinde halka da artık bu muazzam direnişin meyvesini inşallah toplamak kalacaktır diye ümit ediyoruz. Power to the people çalalım ve öyle de bitirelim istiyoruz. Hepinize günaydın.
Günaydın.
Günaydın. Açık Gazete. Açık Gazete'nin tekrarını gece 01'den itibaren dinleyebilirsiniz.